sahabe neslini sahabi yapan, onları tarihe geçiren sebeplerden birisi şuydu. Onlar Kur'an'ı bilgi sahibi olmak için okumuyorlardı. Bir sureye başladıkları zaman hedefleri surenin sonuna erişmek değildi. Onların hedefi hatim indirmek değildi. Onların hedefi Kur'an'ı anlamak idi. Türk'ün Kürt'ten üstünlüğü yok. Kürt'ün de Türk'ten üstünlüğü yok. Hiç kimsenin kendi ırkıyla övünmeye de hakkı yok. Siz İslam'ı fert olarak yaşadığınızdan daha mükemmel bir şekilde cemaat halinde yaşayabilirsiniz. Cemaat halinde yaşadığınızdan daha mükemmel bir şekilde devlet halinde yaşayabilirsiniz. Devlet halinde yaşadığınızdan da daha mükemmel bir şekilde ümmet olduğunuz zaman yaşayabilirsiniz. Ümmet olmadan İslam'ı tam anlamıyla yaşamanız mümkün değildir.
Muhterem hocam, kıymetli misafirler, değerli halkımız, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı olarak düzenlediğimiz İman ve Kardeşlik konulu konferans ve etkinlik programına hepiniz hoş geldiniz. Allah'ın selamı, rahmeti ve mağfireti üzerinize olsun. Davetimizi kırmayarak Elazığ'dan, Gaziantep'ten ve diğer komşu illerden, ayrıca Adana'nın çeşitli ilçelerinden programımıza teşrif eden kardeşlerimize ve değerli halkımıza teşekkür ediyor ve bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Bizleri yaklaşık bir yıl aradan sonra bu defa Yüreğir'de böyle güzel bir atmosferde yeniden sizlerin karşısına çıkaran Rabbimize hamd ediyor. Sizlerle birlikte olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Kıymetli misafirler, değerli halkımız, İslam dininde kardeşlik bütünüyle akide temeline dayanmaktadır. Allah Celle ve Celalü Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Müminler ancak kardeştir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da iman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe iman etmiş sayılmazsınız buyurmuştur. Bu ayet ve hadisten anlaşılacağı üzere ancak iman bağıyla bir araya gelenler kardeş olarak kabul edilmektedir. Buna göre memleketi, dili, kavmi veya rengi ne olursa olsun bütün müminler birbirlerinin kardeşidir. Buradan hareketle Allah ve Resulü'nün oluşturduğu evrensel İslam kardeşliğinin parçalanmaya çalışıldığı günümüzde Müslümanların kardeş oldukları ilahi fermanını yeniden hatırlamak ve bunu korumak için Furkan Vakfı olarak sorumluluğumuzun gereği bu programı düzenlemiş bulunuyoruz. Kıymetli misafirler, değerli halkımız, programımızın akışını arz etmek istiyorum sizlere. Programımız Kur'an-ı Kerim'le başlayacak. Hemen arkasından Furkan Vakfı Başkanı Sayın İbrahim Halil Can Polat Beyefendi sizlere seslenecek. Akabinde Yusuf Köle Beyefendi'den iman ve kardeşlik konulu şiiri dinleyeceğiz. Akabinde televizyon gösterimiyle devam edeceğiz programımıza. Ve hemen ardından Furkan İlahi ve Marşa gibi huzurlarınız olacak. Ve son olarak muhterem Arpaslan Kuytul Hoca Efendi konferans için sizlerle birlikte olacak. Evet kıymetli misafirler, değerli halkımız. Programı Rabbimizin kelamıyla açacağız. Rabbimizin kelamını okuması için Necati Demirtaş kardeşimi mikrofona davet ediyorum.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ayrılığın bağrımda yürüyen bir yaradır. Seni hissetmeyen kalp kapısız zindan olur. Sensiz doğrular eğri, beyaz bile karadır. Sesini duymayanlar girdabında boğulur. Ana rahminde ölür sensizlikten bir cenin. Şaşkınlığa açılır gözleri görmeyenin. Saatlerin ardında hep kendini aradım. Bir melal zincirine takıldı parmaklarım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Sensiz ufuklarıma yalancı bir tan düştü. Sensiz kıtalar boyu uzanan vatan düştü. Bir kölelik uğruna mahkum olunca gönül, yüzyıllardır dorukta bekleyen sultan düştü. Necati Demirtaş Beyefendi'yiz. Kur'an-ı Kerim tilavetinden dolayı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, dillerine sağlık. Kıymetli misafirler, sırada Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Başkanı Sayın İbrahim Halil Can Polat Beyefendi'nin açılış konuşması var. Konuşmasını yapmak üzere kendilerini buraya davet ediyorum.
Muhterem hocam, kıymetli misafirler, değerli katılımcılar, güzide basın mensupları, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı olarak düzenlediğimiz iman ve kardeşlik konulu konferans ve etkinlik programına hepinize hoş geldiniz diyor. İlginizden dolayı teşekkürlerimi arz ediyorum. Bu akşam Allah Resulü'nün Müslümanlar kardeştir beyanını daha iyi anlamak, Müslümanların dertleriyle dertlenmek ve kardeşliğimizi imanımızla pekiştirmek için bir aradayız. Umuyoruz ki Allah Resulü'nün asr-ı saadette kurduğu iman kardeşliğini yeniden oluşturmak için Furkan Vakfı olarak düzenlediğimiz bu etkinlikte bir vesile olacaktır. 22 Aralık 1994'te kurulan vakfımız, kurulduğu andan itibaren eğitim ve hizmet çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Alparslan Kuytul Hoca Efendi'nin de kurucularından olduğu vakfımızın gayesi, geleceğimizin kurucuları olan neslimizi milletine faydalı, ilmi ve fikri seviyesi yüksek, edebi, sosyal ve kültürel sahada gelişmiş, asrın gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip, aynı zamanda milli ve manevi duyguları güçlü, kişilik ve ahlak sahibi, hakiki imana ulaşmış ve hayırlı işlerde toplumuna öncülük yapabilecek öncü bir nesil olarak yetiştirmektir. Elazığ'da da şubesi olan vakfımız, ihtiyaç sahibi ailelere aynı ve nakdi yardımlar yapmakta, birçok öğrenciye de burs vermektedir. Sizden aldığımız ve alacağımız destek ile vakfımız fakir aile ve öğrencilere yönelik yardımlarını arttırarak devam ettirecektir inşallah. Ayrıca vakfımız kurulduğu günden beri eğitim faaliyetlerine de aralıksız devam etmektedir. Vakfımızda tefsir ve siyer gibi İslami sohbetler yapılmakta, her yıl düzenlediği konferanslar, gezi, makale, şiir yarışmaları, kardeşlik geceleri ve diğer kültürel etkinliklerle halkımızın ihtiyacına cevap vermekte ve sahih bir İslami anlayışı yerleştirmeye çalışmaktadır. Eğitimin kadın erkek, genç yaşlı demeden herkes için gerekli olduğu düşüncesiyle hareket eden vakfımız, Rabbani, ilmi ve şumullu bir hareket ortaya koymaya çalışmaktadır. 11 yıldır devam eden eğitim ve hizmet çalışmalarıyla sağlam ve öncü bir nesil hazırlamaya çalışmış olan vakfımız, halkımızın teveccühüne mazhar olmuştur. Ümmetin ve neslin kurtuluşu için bugüne kadar hizmet etmiş bütün büyüklerimizi rahmet ve saygıyla anar, bu amaç uğrunda mücadele eden bütün kardeşlerimize Allah'tan yardım dileriz. Farklı bir etkinlik programıyla yeniden sizlerle buluşmak temennisiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah razı olsun.
Yağmur gülşenimize sensiz baldıran düştü. Düşmanlık içimizde dostluklar yaban düştü. Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe. Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Yarılan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur, kaybettik bütün hazinesini ceddin. En son avucumuzdan inci ve mercan düştü. Sensizlik depremiyle hancı düştü, han düştü. Mazluma sürgün evi, zalime cihan düştü. Sana meftun ve hayran, sana ram olanlara bir bela tünelinde ağır imtihan düştü. Furkan Eğitim Hizmet Vakfı Başkanı Sayın İbrahim Halil Can Palat Beyefendi'ye konuşmasından dolayı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Evet, sırada bir şiirimiz var. Kıymetli misafirler, şiir denilince her zaman olduğu gibi yine karşınızda Yusuf Yala Beyefendi olacak. Yusuf Yala Beyefendi'yi İman ve Kardeşlik konulu adlı şiirini okuması için kendilerini buraya davet ediyorum.
Selamun Aleyküm. Gel ey kardeşim, dertleşelim. Zor günlerdeyiz. Yaklaşalım. Yüce Rabbim, müminler kardeştir fermanıyla kardeşim olan, söyle, nereye gidiyoruz? Biz değil miydik? Medine'de peygambere ve sadık ashabına kucak açan, bir vücudun azaları gibi birbirinin derdiyle dertlenip sevinçlerimize ortak olmadık mı? Komşusu açken tok yatan bizden değildir sözünü kalbimize gömmedik mi? Tarihe geçen sözleriyle, ey kardeşim, vallahi her şeyimi seninle paylaşırım diyen biz değil miydik? Biz konuşmadık mı Bedir'de? Ya Resulallah, bize denizi göstersen içimizden hiç kimse geri kalmaz, gireriz seninle. Gün oldu Uhud'da, sana gelen oklar bana gelsin ya Resulallah deyip haykırıp Yüce Nebi'ye siper olmadık mı? Kardeşim, hiçbir değerimiz yokken iman ve kardeşliğimiz sayesinde Allah bizi iman kardeşi yapmadı mı? Aramızda ne akrabalık ne de dostluk olduğu halde Allah iman kardeşi bizi yapmadı mı? Ey kardeşim, imanımız eskiyince vallahi hayatımız ve yaşantımız değişti. Allah ve Resulünün hükümleri her şeyin önündeyken şimdi geriye mi attık? Ne oldu kardeşini derdine dertlenenler? Ne oldu kardeşinin derdiyle dertlenenlere, sevinçlerine ortak olanlara? Müminleri bırakıp kafirlere mi dost olduk? Allah Resulü'nün davası değil, dünyalık çıkarlar düşünülüyor şimdi. Heyhat! Heyhat! Heyhat! Heyhat! Dünyalık çıkarlar düşünülüyor şimdi. Heyhat! Küfrün planlarına ortak olan kardeşlerim var. Heyhat! Heyhat! Kavmiyetçilik yapan bizden değildir. Nebevi fermanına rağmen ırkçılığı öne çıkaran kardeşlerim var. Heyhat! Gözlerimizi kör etti dünya sevdası. Zalimimizi kendi ellerimizle besledik. Hem de dinimize, imanımıza dil uzatıp namusumuza el attığı halde, ey kardeşim, şimdi uyanma vaktidir. Kur'an'a ve sünnete yeniden sarılma vaktidir. Davamızın geleceği için, İman kardeşliği için, İslam ümmetinin davasını savunma vaktidir. Biliyorum, biliyorum, zayıfız ve güçsüzüz. Ve yalnızız. Yalnızlığımız dünya içinde kaybolmakta. Güçsüzlüğümüz ise dünyaya sarılmış olmaktandır. Şunu hiç unutma kardeşim. Ancak hakiki iman edenler güçlüdür. Müminlerle birlikte ol. Gönül ver İslam davasına. Dertleriyle dertlen kardeşlerinin. Yüreğini aç onlara. Duy artık. Duy bu mazlum ümmetin sesini, duy. Anla kardeşim. Senin başka kurtuluşun yok.
Halkın dinç ve doğurgan yazgısıdır bizde acı. Bölüştükçe çoğalır, deşildikçe içten içe tutuşur. İmeceyle sarılan berrak bir yaradır bizde acı. Kara üryan ayakları, Orta Doğu atlasıdır anaların. Göğün tebessümü altında çiçeğe durur göğsümüz. Vuruldukça güzelleşir birinci Afrika'nın, Asya'nın. Çöle baran düşer. Güle hazan, bülbüle figan. İri bir kan lekesidir az ötemizde Filistin. Salihlerin izlerinde boy atar çocukluğumuz. Diri bir can gömleğidir üstümüzde Filistin. Yusuf Kölebey Efendi'ye okumuş olduğu şiirden dolayı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bizler dillerine sağlık. Kıymetli misafirler, değerli halkımız. Sırada televizyon gösterimiz var. Televizyon gösterimiz hazırsa hemen başlayabiliriz. Dönüyorum kardeşlerime. Evet, sizi televizyon gösterimine baş başa bırakıyorum.
Yahudi, Yahudi, hayveri, hatırla, Muhammed ordusu geldi, unutma.
Amerikan vahşetine maruz kalan Iraklı Nur bacımızın İslam ümmetine mesajıdır.
Bismillahirrahmanirrahim. Halkıma, Ramadi'nin, Halidiye'nin, Fellucci'nin insanlarına, erdem ve okullarını kaybetmeyen tüm dünyadaki insanlara, bu size Amerika'nın Siyonist hapishanesi Ebu Garip'ten kardeşiniz Nur'un mektubu. İnanın buradaki aşağılanmayı, sefaleti, haysiyetsizliği nasıl anlatacağımı, kelimeleri nasıl sığdıracağımı bilmiyorum. Siz sıcak evlerinizde karınlarınızı doyurup sevdiklerinizle bir arada otururken, bizim maruz kaldığımız aşağılanmaya çektiğimiz açlığı, sizler su içerken bizim çektiğimiz susuzluğu, sizler derin uykudayken Amerikalıların bizi yaşattığı uykusuz geceleri, sizler giyinikken bizim yaşadığımız üryanlığı, bizi soyup önlerinde sıraya dizmelerini nasıl anlatabilirim?
Tekbir!
Kelimelere dökebilirim.
Tekbir!
Ey kardeşlerim, kamyonlarınızı ve arabalarınızı Amerikan malları taşırken gördüğümüzde kalbimizi kaybediyoruz. Çünkü o araçlar benim halkıma ve ülkeme ait. Yüreğim kan ağlayarak şöyle diyorum. Ey Allah'ım, ey Allah'ım, benim insanlarım haysiyetlerini, şereflerini bir avuç Amerikan dolarına satmış. Yaşadıklarımızı ve kirletilen onurumuzu düşündükçe gözlerimden yaşlar boşalıyor. Ey kardeşim, Amerikalıların ellerinden ne ızdıraplar çektiğimizi, ne acılar yaşadığımızı Allah'a yemin ederim ki dile getirmekten acizim. sultan ağır ediyorum. Ama yine de kelimeleri sırın arası olanları anlatacağım. Amerikalıların bizlere yaptığı haysiyetsizlikleri, çektirdiği eziyeti, işkenceyi ve aşağılanmaları elinden geldiğince anlatacağım. Hayvani isteklerin aracı olmadığımızda, kendimizi hayvani isteklerine teslim etmediğimizde, bizi nasıl öldüreceği dövdüklerini ifade etmeme izin verin. Siz ey dini liderlerimiz olarak ortalarda tozup gezenler, Amerikalıların bize defa gördüğü bu hayvani eziyetler karşısında nasıl oluyor da açık alınma ortalarda görünebiliyorsunuz? Peygamber Efendimiz'in en değerli hazineniz buyurduğu, haysiyet ve şerefinizi çiğnetmekten pek sıkılmış gibi görünmüyorsunuz. Bizi ve kendinizi birkaç dolar kırıntısı karşısında pazardaki köleler gibi Amerikalılar ve Siyonistlere mi sattınız? Haysiyet ve şerefinizi ne çabuk unuttunuz? Allah'ın bizi sizlere bir emanet olarak verdiğini ne kadar çabuk unuttunuz? Hani bizleri koruyacak, namusumuzu asla çiğnetmeyecektiniz? Ne oldu size verdiğiniz sözlere? Amerikalılar Ebu Garip'te namusumuzu her gün ayaklar altına alıyor. Mektubu okuyanları Allah adına Ebu Garip hapishanesindeki vahşilikleri durdurmaya çağırıyor. Buradaki insanlığa sığmayan işkenceleri durdurmak için sesinizi yükseltmeye davet ediyorum.
Tekbir!
Burada yapılanlar,
Türkiye
hapishanede Filistinli gençleri ve kadınları yaptıklarından daha berbat. Orada fiziki işkence yapıyorlardı. Oysa burada her gün ırzımıza geçiyorlar. Vahşi, kana susamış hayvanlar bedenlerimize saldırıyorlar. Avazımız çıktığı kadar çığlıklar atıyoruz. Ama kimsenin bizi duyduğu yok. Eğer kalbinizde, ruhunuzda zerre kadar insanlık, haysiyet, onur ve şeref varsa birleşin ve hapishaneye saldırın. Gelin ve kurtarın bizi. Elinize getirin bütün silahları bu hapishaneye saldırın. Hem onları hem de bizleri öldürün. Biz ölüme çoktan razıyız. Burayı yerle bir edin. Hepimizin karnında gayrimeşru çocukları var. Çoğumuz hamileyiz. Biz ölmedinden razıyız. Size yalvarıyoruz. Gelin ve kurtarın bizi. Size, ailelerimizi ve ülkemizi daha fazla utanç vermek için ölmek istiyoruz. Bizi öldürün. Allah için bizleri, Amerikalıları ve onların gayrimeşru çocuklarını öldürün. Allah rızası için size yalvarıyoruz. Bacınızdır. 10 Nisan 2004.
Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın. Dağılıp ayrılmayın. Ve Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz düşmanlar idiniz, o kalplerinizin arasını uzlaştırıp ısındırdı ve siz onun nimetiyle kardeşler olarak sabahladınız. Yine siz tam ateş çukurunun kıyısındayken oradan sizi kurtardı. Umulur ki hidayete erersiniz diye Allah size ayetlerini böylece açıklar. Ali İmran suresi 102. ayeti kerimenin meali. Evet kıymetli kardeşlerim. Kıymetli misafirler, değerli halkımız. Sizlerin gönlünde taht kuran Furkan İlahi ve Marş ekibi var sırada. Sizlere özenle hazırlamış oldukları ilahi ve yazgileri sunmaları için, okumaları ve yorumlamaları için kendilerini buraya davet ediyorum. Huzurlarınıza Furkan İlahi ve Marş ekibi.
Burası Bosna Azerbaycan'dır, parça parça doğrananlar candır. Burası Kosova Türkistan'dır, her yer vahşetgahtır kabristan'dır. Masum bedenleri kesilenler,
güçlenen İslam seriyiz. Bir adımız şehit, bir de zaferiz. Tevhid bayrağının dalga yeriyiz. Bir adımız şehit, bir de zaferiz. Tevhid bayrağının dalga yeriyiz.
deniz. Böyle olacak, böyle milletiz, böyle ümmetiz. Böyle olacak, böyle milletiz, böyle ümmetiz.
Ey Muhammed, ey Muhammed, senin yolundayız ya Muhammed. Ey Muhammed, ey Muhammed, senin yolundayız ya Muhammed.
Senden ayrılmayız, sendedir medet. Yolunda yolcuyuz ya Muhammed. Senden ayrılmayız, sendedir medet. Yolunda yolcuyuz ya Muhammed. Şirk düzenlerine isyan ederiz. Hüküm Allah'ındır, başka demeyiz. Hak'tan başkasına boyun eğmeyiz. İşte budur bizim tek akidemiz. Hak'tan başkasına boyun eğmeyiz. İşte budur bizim tek akidemiz. Böyle olacak, böyle milletiz, böyle ümmetiz. Böyle olacak, böyle milletiz, böyle ümmetiz.
Ey Muhammed, ey Muhammed, senin yolundayız ya Muhammed. Ey Muhammed, ey Muhammed, senin yolundayız ya Muhammed.
Senden ayrılmayız, sende dinmeden. Yolunda yolcuyuz ya Muhammed. Senden ayrılmayız, sende dinmeden. Yolunda yolcuyuz ya Muhammed.
Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. Siz üç sınıfa ayrıldığınız zaman işte o amel defteri salinden verilenler. Ne mutludur olsa ashabı, amel defteri sol elinden verilenler, ne bedbahtır o sol ashabı. Allah yolunda yarışıp öne geçenler yok mu? Onlar öne geçmiş öncülerdir. Onlar yaklaştırılmış olanlardır. Onlar nimetlerle dolatılmış naim cennetlerindedir. Azim olan Allah doğru söyledi. Resulün muştusun cünesin, Resulün muştusun cünesin. Geliyor müminler haberdar olsun, geliyor müminler haberdar olsun. Allah'ın hükmünü yeniden hakim, Allah'ın hükmünü yeniden hakim. Kılacak dünyaya müjdeler olsun, kılacak dünyaya müjdeler olsun. Hakta sebat eden taizden uzak, hakta sebat eden taizden uzak. Bir nesil geliyor mübarek olsun, bir nesil geliyor mübarek olsun. Bu neslin eliyle beklenen şafak, bu neslin eliyle beklenen şafa.
Doğacak dünyaya müjdeler olsun, doğacak dünyaya müjdeler olsun. Kur'an'ı sünneti çağına sunur, Kur'an'ı sünneti çağına sunur. Muzaffer edecek hakkın nurunu, muzaffer edecek hakkın nurunu. İnsanlık onunla doğru yolunu, İnsanlık onunla doğru yolunu. Bulacak dünyaya müjdeler olsun, bulacak dünyaya müjdeler olsun.
Ahlak-ı Rabbani yolu Rabbani, ahlak-ı Rabbani yolu.
bekliyorum hiç ne onu.
Gelecek dünyaya müjdeler olsun. Gelecek dünyaya müjdeler olsun.
Canını malını Rabbine satıp, canını malını Rabbine satıp, en öne geçirmiş yüce davayı, en öne geçirmiş yüce davayı. İnsanı saptıran bütün putları, İnsanı saptıran bütün putları,
kıracak dünyaya müjdeler olsun. Kıracak dünyaya müjdeler olsun. Tevhid sancağını dünyaya dikir. Tevhid sancağını dünyaya dikir. Canlansın yeniden yüce adalet. Canlansın yeniden yüce adalet. İnşallah İslam'ı bir medeniyet. İnşallah İslam'ı bir medeniyet. Kuracak dünyaya müjdeler olsun. Kuracak dünyaya müjdeler olsun. Kuracak dünyaya müjdeler olsun. Kuracak dünyaya müjdeler olsun.
Hasret ektik topraklara, sevgi döktük yapraklara, kuş uçurduk doruklara, yol vermedik Nemrutlara. Kuş uçurduk doruklara, yol vermedik Nemrutlara.
İmanımız var, yüreğimiz var, bileğimiz var, önderimiz var. İmanımız var, yüreğimiz var, bileğimiz var, önderimiz var.
Hicret ettik, yürüdük biz, zalimlere tükürdük biz. Karuna dilenmedik biz, Kur'an'ı rehber ettik biz. Davut'a dilenmedik biz, Kur'an'ı rehber ettik biz.
İmanımız var, yüreğimiz var, bileğimiz var, önderimiz var. İmanımız var, yüreğimiz var, bileğimiz var, önderimiz var.
Bedir'de savaşan bizdik, Uhud'da coşanlar bizdik. Tağut'u deviren bizdik, adaleti kuran bizdik. Tağut'u deviren bizdik, adaleti kuran bizdik.
İmanımız var, yüreğimiz var, bileğimiz var, Kur'an'ımız var. İmanımız var, yüreğimiz var, bileğimiz var, Kur'an'ımız var. İmanımız var, yüreğimiz var, bileğimiz var, Kur'an'ımız var. İmanımız var, yüreğimiz var, bileğimiz var, Kur'an'ımız var.
Tekbir!
Allahu Ekber!
Tekbir!
Allahu Ekber!
Tekbir!
Allahu Ekber!
Bizleri dinlediğiniz için hepinizden Allah razı olsun. Yeniden dirilmekse şayet muradın, beyhude düşmeyesin zevki sefaya. Uyanı uyandırmaksa niyetin, gönül vermeyesin şov fani dünyaya. Kan gölünde boğulan bunca varlığın, yaşaması uğruna ter dökeceksin. Kurtulması için bütün insanlığın, yeniden doğup yeniden batacaksın. İstersin ki her yer gül gülistan olsun, güller açmalı o çilekeş bağrında, zulm ile inleyen mazlumlar gülsün, şahlansın atın şu diriliş şahında. Furkan İlahi ve Marş ekibine seslendirmiş oldukları ezgilerden ve marşlardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Dillerine sağlık, gönüllerine sağlık. Allah razı olsun. Kıymetli misafirler, Muhterem Hoca Efendi hakkında sizlere kısa bir bilgi vermek istiyorum, hayat hakkında. 1965 yılında Adana'da dünyaya gelen Hoca Efendi, ailesinden aldığı eğitim ve terbiye ile İslam'a duyarlı bir genç olarak yetişti. Lise tahsili yıllarından itibaren İslam'ı öğrenme, anlama ve yaşama gayretinin yanı sıra içinde yaşadığı milletine ve nesline duyduğu sorumluluk bilinci ondan hiç eksilmedi. Yaptığı araştırma ve okuduğu kaynak eserler onu Kur'an'a daha da yaklaştırdı. Çeşitli hocalardan Arapça ve klasik ilimleri tahsil etti. Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesinden mezun olduktan sonra Mısır'ın El-Eser Üniversitesi İstanbul Hukuku Fakültesini bitirdi. Muhterem Alparslan Kuytul Hoca Efendi'nin başlattığı bu hizmet halkasının temeli 1980'li yıllara dayanmaktadır. Hoca Efendi'nin aksi çalışmaları ve Allah'ın yardımıyla tohumlayan bu hareket birkaç gayretli insanla birlikte yükselmiş ve 1994 yılında Furkan Vakfı olarak tesis edilmiştir. Onun en büyük ideali Kur'an ve sünneti sahabi nesli gibi anlayan, tüm meselelere Kur'an ve sünnet penceresinden bakan, iman, ibadet, ahlak ve cihat gibi Kur'an'ın tüm vitaminlerini alan bir kadronun öncü neslin yetiştirilmesidir. İşte bu nedenle gece ve gündüz tüm mesaisini buna ayırarak 10 yıldan fazla bir süreden beri talebelerine ders vermektedir. İslam ümmetinin kurtuluşu için alim ve aydın vasıflı insanların yetiştirmenin elzem olduğuna inanan Hoca Efendi bu doğrultuda eğitim çalışmalarını sürdürmektedir. Muhterem hocamızın Rabbani, ilmi ve şumulli bir hareketin ortaya çıkması için yürüttüğü eğitim faaliyetleri halkımızın teveccühüne mazhar olmuştur. Kıymetli muhterem Hoca Efendi'yi konuşmasını yapmak üzere, sunumunu yapmak üzere huzurlarınıza davet ediyorum. Hocam buyurun.
Türkiye'nin yönü batıya doğru çevrenler, yıllardan beri, onlarca yıldan beri Türkiye'ye kıble olarak batıyı gösterenler, şimdi batının hainliğini görüyorlar. Şimdi batının bizi bölmek istediğini görüyorlar. Şimdi bizi bölmek isteyenlerin kim olduğunu çok iyi görüyorlar. Irak'ı bölen güçler kimler ise Türkiye'yi bölmek isteyenler de aynı güçler olduğunu artık kör olsalar bile görüyorlar. Ehli kitapla ilgili Yahudilerin ve Hristiyanların ne mal olduğunu anlatan ayetleri, onların tuzaklarını, onların niyetlerini anlatan ayetlerin o güçler hakkında olduğunu söylediler. Söyler misiniz bana? Yahudi mi değişti? Hristiyan mı değişti? Tevrat mı değişti? İncil mi değişti? Söyler misiniz bana değişen nedir? Değişen onlar değil. Ne Tevrat değişti, ne İncil değişti, ne Yahudi değişti, ne Hristiyan değişti ama siz değiştiniz. Kopela kriterlerini almanız demek, Kur'an'ın kriterlerinden vazgeçmek demektir. Kur'an ile bir yere varamıyoruz demektir. Mağlubiyeti ilan etmek demektir.
لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وأفرد وأمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ربنا هب لنا من أزواجنا وزوجاتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. كما تقال الشاعر الله عز وجل yeni bir konferansta yeniden birlikte olmayı nasip etti. Allah'ın bu sanalı olsun. Tarih boyunca Allah defalarca yeryüzüne müdahale etti. Tarih boyunca binlerce kez Allah yeryüzüne müdahale etti. Yeryüzünde şirk, kavga, zulüm var olduğu müddetçe, günah var olduğu müddetçe Allah bir kez daha, bir kez daha müdahale etti. Her bir peygamber, her bir kitap Allah'ın yeryüzüne müdahalesiydi. Allah Azze ve Celle peygamberimizle de son kez yeryüzüne müdahale etmiş oldu. Allah'ın her müdahalesi insana şu mesajı vermekteydi. Ey insan, sen başıboş değilsin. Ey insan, sen yeryüzünde özgür bir varlık olamazsın. Sen kendini özgür bir varlık zannediyorsun. Halbuki sen özgür değilsin ve hiçbir mahluk özgür değil kainatta. Bu kadar mahlukatın içerisinde hiçbirisi özgür değildir de sen mi özgür olacaksın? Hiçbir mahluk özgür olmadığına göre sen de özgür değilsin. Ve eğer özgür olmak istersen özgürlük sana zarar verir. Özgürlüğün en büyük zararını sen görürsün. Peygamberimizden evvel insanoğlu kendisini bir ara özgür zannetmeye başlamıştı yine. O özgürlüğün, özgürlük isteğinin sonunda yeryüzünde kardeşlik bitmeye başladı. Arap, Arap'ı öldürüyor. Irklar arasında savaşlar gerçekleşiyor. Hatta aynı ırkın içerisinde, hatta aynı aşiretin içerisinde savaşlar gerçekleşiyor. Namuslar, canlar, mallar, nesiller hiçbir şey emniyet altında değil. Ve Allah Azze ve Celle yeryüzüne bir kez daha müdahale etmek suretiyle insana olan rahmetini gösterdi. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile Allah insanlara yol gösterdi. Kur'an buyurur ki inne aleyna lel huda. Yol göstermek bizim üzerimize borçtur. Yol göstermek bizim vazifemizdir. Ve alallahi kasdus sebil. Yol göstermek, yolu doğrultmak, yolun eğri olanını doğrultmak Allah'ın üzerine bir vazifedir. İnsanların böyle bir vazifesi de yok, böyle bir yetkisi de yok. Yolu doğrultmak, insana medeniyetin esaslarını göstermek, kardeşliğin esaslarını göstermek Allah'ın üzerine bir vazifedir. Allah bu vazifeyi kendi üzerine almıştır. İbn Haldun'un da ifade ettiği gibi yeryüzünde bir dine inanmış olan toplumlarda medeniyet kurmak daha kolay olmuş. Yeryüzünde kardeşliği sağlamak böyle toplumlarla mümkün olmuş. Aksi halde dinsizlerin elinde kaldığı zaman dünya, o zaman dünyada bir kültür meydana getirmek de mümkün olmamış. İnsanlara huzur verecek olan bir medeniyet kurmak da mümkün olmamıştır. Bilim, dinin kontrolünde olmalıydı. din bilimin kontrolünde olamaz zaten. Fakat din bütün her şeyin üzerinde, din bilimin de üzerinde, bilime de yön veren bir inanç esası olarak kalmalıydı. Hristiyanlık dünyası bunu bozdu. Hristiyanlığın yanlışlarının ortaya çıkmasıyla, kilisenin yanlışlarının ortaya çıkmasıyla o dünyada din artık safsata olarak görünmeye başlandı. Bilim adamları bir şey söylüyor, kilise başka bir şey söylüyordu. Bu ortaya çıktıkça bilim adamları dinden uzaklaşmaya başladılar. Normal insanlar dahi ruhbanlık sınıfından ötürü, ruhbanca bir hayattan ötürü, dünyadan el etek çekmiş bir hayattan ötürü dinden uzaklaşmaya başladılar. Dinden uzaklaştıkça insanoğlunun arasında muhabbet ve sevgi kalmamaya başladı. Hakiki bir iman kalmayınca kardeşliğin kalması mümkün değil. Hakiki bir iman hasıl edilmediği müddetçe toplum içerisinde kardeşliği korumanız mümkün değil. İmanı kaldırdığınız zaman onun yerine koyabileceğiniz başka bir çimento bulamazsınız. İşte bundan yıllar evvel imanı kaldırmaya çalışanlar, şimdi onlar onun yerine koyabilecekleri bir çimento bulamıyorlar. Onun yerine başka çimentolar koymaya kalkıştılar. Irk gibi çimentolar bulduklarını zannettiler. Onlar ırkı ve ırkçılığı çimento olarak gördüler. Hatta kendi ırklarından olmayanları kendi ırklarına benzeteceklerini ve kendi ırklarından yapacaklarını zannettiler. Fakat heyhat, tarih gösterdi ki, yıllar gösterdi ki böyle bir şey mümkün değil. Ve yıllar gösterdi ki onların çimento zannettiği şey meğer sudan ibaretmiş. Onların çimento diye topluma sundukları ırkçılık, herkesin kendi ırkıyla övünmesi sadece toplumları daha çok böldü. Toplumların bölünmesine sebep oldu. Halbuki Allah Azze ve Celle toplumu bir arada da tutacak olan bir din göndermişti. Kur'an ya Yuhannes buyuruyordu insanlara. Ey insanlar, inne halaknakum min zekerin ve unsa. Sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ey insanlar. Ve ceannakum şuuben ve kabaile lite'arafu. Sonra sizi şube şube, millet millet, sonra kabile kabile ayırdık. Ta ki tanışasınız diye, birbirinize karşı övünesiniz diye değil. Sizi kabile kabile ayırdık. Sizi şube şube ayırdık. Tanışmanız için, birbirinizi isimlendirebilmeniz için, bir araya gelebilmeniz, birliktelikler kurabilmeniz için, sizi bunun için kabile kabile ayırmıştık. Allah Azze ve Celle isteseydi bütün insanları tek bir Adem'den, tek bir Havva'dan yaratmazdı. İsteseydi 10 tane Adem, 1000 tane Adem, 1000 tane Havva yaratırdı. Böylece bütün insanlar her biri ayrı bir soydan gelmiş olurdu. Ve aynı zamanda kardeşler arası evlilik de gerçekleşmemiş olurdu. Halbuki Allah Azze ve Celle kardeşler arası evliliğe razı oldu. Kardeşler evlensinler bir şey olmaz dedi. Bu senenin oğlanıyla senenin kızı, bu senenin kızıyla senenin oğlanı evlenecekler dedi. O gün için Allah Azze ve Celle böyle bir kanun koymuştu. Bir anneden bir babadan yayılsın diye insanoğlu, bir anneden bir babadan yayılsın diye, daha sonralar ırkçılık olmasın diye, hepsi kendi ırkıyla övünmesinler diye, benim atam seninkinden üstündür diye düşünmesinler diye, Allah Azze ve Celle bir anadan bir babadan doğan kardeşlerin evlenmesine razı oldu da ırkçılığa razı olmadı. Irkçılığa razı olmadığını göstermek için insanları bir erkek ve bir kadından yaratmayı takdir etti. İsteseydi çok kadın çok erkek yaratırdı. Fakat durum böyle olduğu halde insanlar yine de ırkçılık yapmaya devam ettiler. Bu onları böldükçe böldü. Aralarındaki kardeşliği bitirdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyordu ki, her kim ırkçılığa çağırıyorsa o bizden değil.
Her kim ırkçılık uğrunda savaşıyorsa o da bizden değil. Her kim ırkçılık uğrunda ölürse o da bizden değildir. Arap'ın Arap olmayana üstünlüğü yoktur. Arap olmayanın da Arap'a üstünlüğü yoktur. Üstünlük yalnızca takvadadır buyuruyordu. Kur'an da aynı noktaya temas eder. Ya eyyuhennas inna halaknakum min zekerin ve unsa. Ey insanlar! Allah Azze ve Celle bütün insanlara hitap etmektedir. Bu Kur'an'ın bütün insanlara geldiğini gösterir. Allah daima çoğul ifadesiyle hitap etmektedir insanlara. Çünkü İslam toplumlar için gelmiştir, fertler için değil. Siz İslam'ı fert halinde ciddi manada yaşayamazsınız. Hiçbir insanın İslam'ı tek başına yaşaması, kamil bir mümin olması mümkün değildir. Hiçbir Müslümanın tek başına İslam'ın bütün emirlerini yerine getirebilmesi mümkün değildir. Hatta diyebiliriz ki İslam'ın emirlerinin hiçbirisi hemen hemen fertle alakalı değil, tamamen fertle alakalı değildir, toplumla alakalıdır bütün emirleri. O yüzden siz İslam'ı fert olarak yaşadığınızdan daha mükemmel bir şekilde cemaat halinde yaşayabilirsiniz. Cemaat halinde yaşadığınızdan daha mükemmel bir şekilde devlet halinde yaşayabilirsiniz. Devlet halinde yaşadığınızdan da daha mükemmel bir şekilde ümmet olduğunuz zaman yaşayabilirsiniz. Ümmet olmadan İslam'ı tam anlamıyla yaşamanız mümkün değildir. O yüzden Kur'an öyle hitap ediyordu insanlara. اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ زَكَرٍ وَاُنْسًا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا اِنَّا اَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ Ve insanlar sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Sonra şube şube, kabile kabile ayırdık sizi. Övünesiniz diye değil, çalışasınız diye sadece. Birbirinize kız alıverişi yapasınız diye sadece. Ümmet olasınız diye sizi yarattık. Irk olasınız diye yaratmadık sizi. Bir anneden bir babadan yarattık ki ümmet olasınız. Ulus devletleri kurasınız diye değil. Ümmet olasınız diye yarattık sizi. Bir ırka dayalı devletler kurasınız diye değil. Ümmet olasınız diye yarattık sizi. Hiçbirinizin diğerinize üstünlüğü olmasın diye. Bir anneden bir babadan yarattık sizi. Anlamıyor musunuz? Bir anneden bir babadan yaratılmanızın sebebi bir arada olasınız diye ve hiç kimse kimseye üstünlük taslamasın diye. En üstününüz ise inne ekremekum indallahi etkakum. Her kim daha takva sahibi ise içinizde, işte onlar Allah katında en üstün olan kimselerdir. Takva sahipleri kim ise, işte onlar Allah katında en üstün olanlardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı, Allah Resulü'nden takvayı öğrenmişlerdi. Onlardan bazıları takvayı şöyle anlatıyorlardı bize. Hazreti Ömer bir gün Ebu Zer'e sorar. Ebu Zer takvasıyla meşhurdur. Hazreti Ömer adaletiyle meşhur olduğu gibi, Hazreti Ömer cesaretiyle meşhur olduğu gibi, Hazreti Ömer imanıyla meşhur olduğu gibi, Ebu Zer de takvasıyla meşhur. Bir gün soruyordu Ömer, alim olan Ömer, halife olan Ömer, kendisi kadar da bilgisi olmayan Ebu Zer'e soruyordu. Çünkü mesele takva meselesiydi. Ebu Zer'in branşıydı. Ebu Zer muttaki bir mümin idi. Ona soruyordu Ömer. Ömer ona hocalık yapacak kadar ilim sahibiydi ama takva noktasına geldiği zaman Ebu Zer'e danışıyordu. Ya Ebu Zer dedi, takva nedir? Ebu Zer diyecek ki, ya emiren müminin yalın ayak bir şekilde hiç deve dikenlerinin olduğu bir yolda yürüdün mü? Evet dedi emir-ül müminin Ömer. İşte takva olur ya emir-ül müminin dedi. Nasıl yürüyordun yolda? Yalın ayaklı şekilde deve dikenlerine basmamak için nasıl yürüyordun? İşte o kadar hassas olmak, o kadar dikkatli olmak. İşte takva olur buyuruyordu Ebu Zer-ül-Fari. Allah Resulü'nün ashabından gelen rivayetlere göre biz bir harama düşmek korkusuyla 70 tane mubahı terk ederdik diyorlar. Bir harama düşeceğiz korkusuyla 70 tane mubahı terk ederdik. Belki haram olur korkusu içerisindeydik. Belki bir yanlış olur. Eğer bir meselede şüphe varsa ondan uzak dururduk. İşte böyle olanlar üstündürler diyor Allah Azze ve Celle. İçinizden böyle olanlar üstündürler. Türk'ün Kürt'ten üstünlüğü yok. Kürt'ün de Türk'ten üstünlüğü yok. Hiç kimsenin kendi ırkıyla övünmeye de hakkı yok. Hiç kimsenin diğerinden başka türlü değil kanı. Allah Azze ve Celle Müslümanlara imanın ne olduğunu anlatıyordu. İman ettikleri zaman nelerin değişeceğini onlara anlatıyordu. İman edenler değişiyorlardı. İman insanı değiştirir. Değiştirmeyen iman iman değildir. Fikirlerimizin değişmesini istemiyor Allah sadece. Hayatımızın değişmesini istiyor. Fikirleri değiştirmek kolay. Hayatı değiştirmek zor. Allah Azze ve Celle hayatlarımızı değiştirmemizi istedi bizden. O günkü neslin, sahabe neslinin sahabe olmasında önemli bir faktördür bu. Sahabe neslini sahabe yapan, onları tarihe geçiren sebeplerden birisi şuydu. Onlar Kur'an'ı bilgi sahibi olmak için okumuyorlardı. Onlar alim olmak niyetiyle kitap okumuyorlar, Kur'an okumuyorlardı. Onlar bir gecede Kur'an'ı hatmetmiyorlardı. Onlar bir sureye başladıkları zaman hedefleri surenin sonuna erişmek değildi. Onların hedefi Kur'an'ın sonuna varmak değildi. Onların hedefi hatim indirmek değildi. Onların hedefi Kur'an'ı anlamak idi. Onlar fikirlerini değil hayatlarını değiştirmek istiyorlardı. Onlar bir ayet okudukları zaman ona uymak istiyorlardı. 10 ayet alıyor ezberliyorlardı. Onunla amel ediyorlar, sonra başka ayetleri alıyorlar, ezberliyorlardı. O neslin ortaya çıkmasında bu önemli bir faktördü. Yoksa sadece onların hocası Resulullah olduğu için değil, bugün Resulullah bizim hocamız olsaydı bile, eğer Kur'an'ı bu şekilde okumayacak olsaydı, bizden Ebu Bekir de çıkmazdı, Ömer de, Osman da çıkmazdı, Ali de. O neslin o hale gelmesi, imanı hakikiye ulaşmış olmalarında bu çok önemli bir faktördü. Onlar Kur'an'ı bilgilenmek için okumuyorlar, hayatlarını değiştirmek için okuyorlardı. Allah Azze ve Celle hakiki imana ulaşmaları için peygamberlerine bir yol gösteriyordu. Bütün peygamberler peygamberlik verilmeden evvel yalnız bırakılıyorlardı dağlarda. Çobanlık yaptırılıyorlardı. Onların kalplerine hakiki imanın girmesi için bu gerekiyordu. Onlar yalnız kalacaklar. Yalnız kalan bir adam, bir çoban ne yapar dağda? Bol bol tefekkür ediyorlardı. Allah'ın kainat kitabını okuyorlardı. Kainat kitabını okuyanlara Allah bir gün geliyor, başka bir kitap daha veriyor. Musa'ya Tevrat'ı veriyor, İsa'ya İncil'i veriyor, Hazreti Muhammed'e Kur'an'ı veriyor. Salavatullahi aleyhi mecmain. Her birine kitap verildiği zaman onlar o kitabı anlıyorlardı. Çünkü onlar kainat kitabını okumuşlardı. Kainat kitabını okuyanlar, Allah'ın birinci kitabını okuyanlar, ikinci kitabını da anlayabiliyorlardı. Tevrat Allah'ın ikinci kitabıydı. İncil Allah'ın ikinci kitabıydı. Kur'an Allah'ın ikinci kitabıdır. Birinci kitabı okumayanlar ikinci kitabı da anlayamayacaklardır. Rabbul Alemin ile irtibat kuramamış olanlar, onun kitabıyla irtibat kuramayacaklardır. Hakiki imana ulaşmamış olanlar, onlar birbirleriyle kardeş de olamayacaklardı. Kur'an-ı Kerim müminlere sesleniyordu. Ya eyyühellezine amenu, amenuttakullah, hakka tukati. Ey iman edenler, Allah'tan korkulması gerektiği gibi korkun. Siz kendi kafanıza göre korkuyorsunuz. Kur'an'ın ayetlerine göre, sahih hadislere göre korkun. uydurmalara göre değil, Allah'tan korkulması gerektiği gibi korkabilmek için Allah'ı tanımak lazım. Allah'ı tanımayan Allah'tan korkulması gerektiği gibi korkamaz. Allah'ı tanımayan Allah'ı sevemez. Allah'ı sevmeyen Allah yolunda mücadele edemez. Kur'an o yüzden öyle sesleniyor. يَا اَيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهِ حَتَّ تُقَاتِي. Kafanıza göre değil ey iman edenler. Kendi bildiklerinize göre değil, Allah'tan korkulması gerektiği gibi korkun. Kur'an bunun nasıl olacağını bize başka bir ayette açıklar. اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَى. Allah'tan ancak alimler korkar. Demek ki ilim sahibi olmayı Allah bize emretmektedir. Herkes kendi gücüne göre ilim sahibi olmak zorunda. Çünkü Allah'tan hakkıyla korkmak zorundadır. Allah'tan hakkıyla korkabilmek için ilim lazım ise, ilim öğrenmek de o halde her Müslümana farz olmuştur. Ey iman edenler, Allah'tan hakkıyla korkun. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِ. Onlar Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Onlar Allah'ı koymaları gereken yere koyamadılar. Onlar eğer Allah'tan hakkıyla korkmuş olsaydılar, o takdirden yeryüzünde benim dediğim olacak demeyeceklerdi. O takdirde onlar kendilerini ilah gibi görmeyeceklerdi. Allah'ı koymaları gereken yere koyamadılar. Söyler misiniz bana, sizin kalbinizde Allah nerededir? Allah hakim makamında mı? Allah savcı makamında mı? Allah avukat makamında mı? Allah sanık makamında mı? Allah'ı nereye koyduğunuzu söyler misiniz? İman budur. Allah'tan hakkıyla korkabilmek için ne yapmak lazım? Onu yapmak da farz olur. Allah hakim makamına koymayanlar, koyamayanlar kendilerini hakim makamına koyacaklardır. Firavunların firavun olmasının sebebi bu. Nemrutların nemrut olmasının sebebi bu. Allah'ı koymaları gereken yere koyamadılar. Onlar da Allah'a iman ediyorlardı. Onlar da Allah vardır diyorlardı. Fakat Allah'ı koymaları gereken yere koyamıyorlardı. Allah'a iman etmeleri gerektiği şekilde iman edemiyorlardı. Onların inandığı Allah yeryüzüne karışmayan bir Allah'tı. Halbuki Kur'an'ın Allah'ı, Musa'nın Allah'ı, İbrahim'in Allah'ı, İsa'nın Allah'ı, peygamberlerin Allah'ı, yalnız gökler ilahı değil, yeryüzünün de ilahıydı. Yalnız gökleri idare etmiyordu Allah, yeryüzünü de idare ediyordu. Allah böyle bir Allah olmak istiyordu. Allah kainatın sahibi olduğuna göre haklı değil midir?
Haklıdır.
Madem kainatın sahibidir, onun dediği olmalı. Bir şeyin sahibi kimse onun dediği olur. Dünya Allah'ın dünyası olduğuna göre Allah'ın dediği olmalı. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِ. Allah'ı koymaları gereken yere koyamadılar. Hakkıyla takdir edemediler. Onlar kendilerine göre bir Allah inancına sahip oldular. Hakiki imanla iman edemediler onlar. Ey iman edenler, Allah'tan korkulması gerektiği gibi korkun. Allah Azze ve Celle kendisinden hakkıyla korkan kullarından bahseder bize. وَاَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, toptan hep beraber sarılın Allah'ın ipine. Ayrılmayın ey iman edenler. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Kur'an'a sımsıkı sarılın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sorulmuştu da, Allah'ın ipi nedir ya Resulallah? Allah'ın ipi Kur'an'dır buyuruyordu Resulullah. Allah'ın ipi olan Kur'an'a sımsıkı sarılın ey iman edenler. Eğer Allah'ın ipine sımsıkı sarılmayacak olursanız, kendi aranızda problemlerden de kurtulamayacaksınız. Kur'an ve atiullaha ve resulah buyurur. Allah'a ve Resul'e iman edin. Yoksa birbirinizi yiyeceksiniz. Allah'a ve Resulüne iman etmediğiniz takdirde, ona itaat etmediğiniz takdirde problemleriniz bitmeyecek. Allah'a ve Resulüne itaat gerçekleşmediğinden, işte o zaman birbirinize düşmeye başlayacaksınız. Demek ki Kur'an ipine sarılmayanlar birbirine düşmek zorundadırlar, zorunda kalacaklardır. Allah Azze ve Celle öyle bir ip göndermiş ki, وَاَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Hep beraber sarılacaksınız. Semadan inen bir ip, Kur'an Allah'ın ipi. O ipe hep beraber sarılacaksınız. O ipe hep beraber sarıldığınız takdirde, işte o zaman onda birlik, beraberlik gerçekleşecek. Onun dışında hiçbir kutsi şey olmadığı için, Kur'an ve sünnetin dışında kutsal olmadığından, hiçbir şey sizi bir araya getiremeyecek ey iman edenler. Hiçbir şey sizi bir araya getiremeyecek. Allah'ın ipinden başka, Resulünün sünnetinden başka hiçbir şey sizi bir araya getiremeyecek. Dolayısıyla aranızda problemler de bitmeyecek. O problemlerin bitmesini istiyorsanız ey iman edenler, kafirin sizi bölmesini istemiyorsanız ey iman edenler, وَاَقَسِمُوا بِحَبِّ اللّٰهِ جَمِيعًا. Evvela Allah'ın ipine sarılın, onu yaptığınız takdirde bölünmeyeceksiniz. Türkiye'nin yönünü batıya doğru çevirenler, yıllardan beri, onlarca yıldan beri Türkiye'ye kıble olarak batıyı gösterenler, şimdi batının hainliğini görüyorlar. Şimdi batının bizi bölmek istediğini görüyorlar. Şimdi bizi bölmek isteyenlerin kim olduğunu çok iyi görüyorlar. Irak'ı bölen güçler kimler ise, Türkiye'yi bölmek isteyenler de aynı güçler olduğunu artık kör olsalar bile görüyorlar. Allah Azze ve Celle bir ip sarkıtmıştı halbuki. Bu ipe sarılmış olsaydılar, Allah'ın kitabına göre bir medeniyet kurmuş olsaydılar, Arap'ın Arap olmayanı, Arap olmayanın Arap'a üstünlüğünün olmadığı bir medeniyet, işte o zaman o medeniyette ırkçılık yapılmayacak, herkesin hakkı kendisine verilecek, hiçbir ırkın diğerine üstünlüğü tanınmayacak ve bu şekilde kafire de koz verilmiş olmayacaktı. Kafir şu anda Müslümanları tarihte yaptığı gibi aynı şekilde bölmek istiyor. Kıymetli kardeşlerim, Birinci Dünya Savaşı'ndan evvel bir ümmet vardı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ümmet dağıldı. Ulus devletler kurulmaya başlandı. Irk esasına dayalı devletler kuruldu. Hatta aynı ırktan olanları bile bölük pörçük ettiler. Kürtleri de dağıttılar, Türkleri de dağıttılar. Bir sürü Türk devletleri kuruldu. Bir sürü Arap devletleri kuruldu. Esas itibariyle ümmeti bölmenin ötesinde ırkları da böldüler. Şimdi ırkları da, ırkların da ötesinde aşiretleri de bölecek hale geliyorlar. Bu oyundan kurtulmak istiyorlarsa Müslümanlar, bu oyundan kurtulmak istiyorlarsa, bölünmekten kurtulmak istiyorlarsa, İslam'a yıllardan beri düşmanlık yapanların bile İslam'a sarılmaktan başka çaresi yoktur. Vallahi bu insanların bölünmesini başka türlü önleyemezler. Eğer milletimizin bölünmesini istemiyorlarsa, kardeşliğin devam etmesini istiyorlarsa, eğer gerçekten bunu istiyorlarsa, yıllardan beri savaştıkları İslam'a sarılmak zorundadırlar. İmanla savaştılar yıllardan beri. İslam'la savaştılar yıllardan beri. Başörtüsüyle savaştılar yıllardan beri. Şimdi yeniden İslam'a dönmezlerse, vallahi ondan başka bir çimento olmadığını görecekler ve anlayacaklar. Ve milletin bölünmesini engelleyemeyecekler. Eğer düşmana poz vermek istemiyorlarsa, bu milletin kutsalı iki tanedir. Kutsal olmayanlar insanları bir arada tutamazlar. Söyler misiniz bana, sizin kutsalınız nedir? Türklük kutsal olamaz. Kürtlük kutsal olamaz. Araplık kutsal olamaz. Çünkü sonuçta hepsi aynı anneden, hepsi aynı babadandır. Ve hiçbir zaman ırkçılığın bir mantığı bulunamamıştır, bulunamayacaktır. Söyler misiniz bana, siz ben Türk'üm derken neye göre söylüyorsunuz? Bir diğeri ben Arap'ım derken neye göre söylüyor, söyler misiniz bana? Birkaç göbek geriye gidiyor da ona göre söylüyor. Neden 10 göbek geriye gitmedin? Belki de Türk değilsin, Arap'sın. Neden 10 göbek geriye gittin de 20 göbek geriye gitmedin? Belki de İngilizsin. Neden 20 göbek geriye gittin de 50 göbek geriye gitmedin? Belki de başka bir ırktansın. Sonuçta Adem Aleyhisselam'a kadar gidersin. Ve herkes oraya gider ve orada kardeş olduğunu görür. Böyle bir mantığı vermediğiniz müddetçe milletinizi bir arada tutmanız mümkün değil. Ve düşman bunu bilmektedir. Kıymetli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresinden birçok ayetinden Müslümanların bir arada kalabilmeleri için bize çareler göstermektedir. Kur'an-ı Kerim ve la tefarraku buyurduktan sonra وَاسْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ Ey iman edenler! Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetlerini hatırlayın. Bölük pörçüktünüzü hatırlayın. Allah sizi bir araya getirdi, o günleri hatırlayın. Ebs ve Hazreç kabileler aklında gelmişti bu ve buna benzer ayetler. Esas itibariyle bütün insanlar bölük pörçüktüler. Ebs ve Hazreç kabilesi de öyleydi. Medine'ye geldikleri zaman Müslümanlar, Medine'li Müslümanlar iki kabileydiler. Ebs ve Hazreç kabileleri 120 sene harp etmişlerdi birbirleriyle. 120 senelik harbin sonunda aralarına büyük bir düşmanlık girmişti. Barışmalar mümkün değildi. Allah Azze ve Celle onları barıştırdı İslam sayesinde. Peygamberimiz onlara İslam'ı anlattığı zaman iman ettiler. İman ettikten sonra kardeş oldular. 120 senelik düşmanlığı unuttular. Ve işte bir gün Yahudilerden birisi Şemmas adında bir Yahudi, Ers ve Hazreç kabilelerinin dost olduğunu görmüştü. Onların güzel bir şekilde sohbet ettiklerini görmüştü. Kıskanmıştı. Vallahi demişti, bunlar bu şekilde kardeş oldukları müddetçe bizim buralarda sözümüz geçmez. Olay Medine'de gerçekleşiyor. Allah Resulü Medine'ye gitmiş. Hicretten sonra gerçekleşiyor hadise. Yahudi bundan rahatsız. Bugün rahatsız olduğu gibi. O gün de rahatsız. Aynı Yahudi, aynı Tevrat, aynı İncil. O gün neyse bugün de aynısıdırlar. Şemmas İbni Kays adına Yahudi bundan rahatsız olmuştu. Eyvah diyordu, eğer bu Müslümanlar bir arada kalacak olurlarsa bizim buralarda sözümüz geçmez. O yüzden dedi bir genci tuttu. Bir genci onların arasına gönderdi. Ve geçmişteki savaş yaptıkları yılları hatırlattı onlara. Dedi ki git onlara savaştıkları yılları hatırlat. Savaşla ilgili şiirler oku onlara. Herkes geçmişi şöyle bir hatırlasın. Ers ve Hazreç kabilesinin geçmişte düşman olduğunu hatırlasın. Genç onun dediğini yaptı. Gitti ve onlara geçmiş savaş yıllarını hatırlattı. Bunun üzerine onlar yeniden eski günleri hatırladılar. Irkçılık damarları kabarmaya başladı. Allah Resulü'nün talebeleri, bunlar dikkat edin. Bunlar bir normal bir hocanın talebeleri değil. Bunlar bu ümmetin itleri. Bunlar bu ümmetin en büyükleri. Allah Resulü'nün ifadesine göre en hayırlı nesil benim neslim, sahabe nesli. Sonra onları izleyenlerin nesli, tabi'in nesli. Sonra da onları izleyenlerin nesli, tebe-i tabi'in nesli. Dikkat ederseniz en hayırlı nesil, sahabi nesli, muhacir ve ensar. Ensar kendi arasında tartışmaya başladılar. Allah Resulü'nün terbiyesinden geçmiş olmalarına rağmen o savaş yıllarını hatırladılar ve dediler ki birbirlerine laf atmaya başladılar yeniden. Yahudi hedefine varmak üzereydi. Ümmet-i Muhammed'in ilkleri, öncüleri ve büyükleri yeniden savaş yapacaklardı birbirleriyle. Ers ve Hazreç kabilesi yeniden savaşa tutuşacaktı. Allah Resulü'ne haber gitti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Ne yapıyorsunuz dedi. Allah Allah dedi, ne yapıyorsunuz? Ben aranızda olduğum halde de hala cahiliye davası mı gideceksiniz? Ben aranızda olduğum halde hala ırkçılık mı yapacaksınız? Ben aranızda olduğum halde herkes kendi aşiretiyle mi övünecek? Irkçılık kavgası mı yapacaksınız? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bu ikazı sayesinde akılları başlarına geldi. Ağlamaya başladılar. Hatalarını anladılar. Ve birbirlerine sarılmaya başladılar. Bunun bir şeytan oyunu olduğunu anladılar. Bunun Yahudilerin oyunu olduğunu anladılar. Şimdi kıymetli kardeşlerim, Kur'an ehli kitapla ilgili birçok ayetler içerir. Allah Azze ve Celle ehli kitabın ne olduğunu ve ne yapmak istediğini bize Kur'an'da uzun uzun anlatır. Özellikle Yahudiler hakkında uzun uzun ayetler vardır. Bu ayetlerin tarihselci bir mantık ile anlaşılması gerektiğini savunanlara yazıklar olsun. Tarihselci bir mantıkla o ayetler o günkü Yahudi ve Hristiyanlar hakkındadır diyecek kadar ayetleri saptıranlara yazıklar olsun. Güya o ayetler Yahudi ve Hristiyanlarla ilgili olan, onların oyunlarını ortaya koyan bu ayetler demek ki sadece o günküler hakkındaymış, bugünküler hakkında değilmiş. Dinler arası diyalogda başarılı olabilmek için, diyalog yapabilmek için böyle söylediler. Allah'ın ayetlerinin belli bir zamana ait olduğunu söyleyecek kadar ileri gittiler. Yazıklar olsun böyle hocalara. Dinler arası diyaloğun başarılı olabilmesi için ehli kitapla ilgili Yahudilerin ve Hristiyanların ne mal olduğunu anlatan ayetleri, onların tuzaklarını, onların niyetlerini anlatan ayetlerin o günküler hakkında olduğunu söylediler. Söyler misiniz bana? Yahudi mi değişti? Hristiyan mı değişti? Tevrat mı değişti? İncil mi değişti? Söyler misiniz bana değişen nedir? Değişen onlar değil. Ne Tevrat değişti, ne İncil değişti, ne Yahudi değişti, ne Hristiyan değişti ama siz değiştiniz.
Tekbir! Tekbir! Tekbir!
Kıymetli kardeşlerim, dinler arası diyalogla varılacak hiçbir nokta yok. Kafir o gün başka oyunlar oynuyordu, bugün başka oyunlar oynuyor. İyi niyetli bir şekilde bu toplantılara katılan Müslümanlar olabilirler. Onların niyetlerinden şüphe etmiyorum. Onların kötü niyetli olduklarını düşünmüyorum. Fakat gavurun niyeti bozuktur. Onların bu oyunu anlamalarını istiyorum sadece. O gün hangi oyunlar oynandıysa bugün de aynı oyunlar oynanıyor. Kur'an-ı Kerim buyurmaktadır ki يَا اَيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُوا اِنْ تُتِيَهُ فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ اُوْتُ الْكِتَابِ يَرُبُّكُمْ بَعْدَ اِيْمَانُكُمْ كَافِرِينَ Ey iman edenler! Eğer ehli kitaptan, Yahudilerden ve Hristiyanlardan bazılarına uyacak olursanız onlar sizi yeniden kafir yaparlar. İmanınızdan sonra sizi döndürüp yeniden kafir yaparlar. Allah Azze ve Celle bütün ayetleri kıyamete kadar geçerlidir. Sadece o dönem için geçerlidir demek, binlerce ayeti saf dışı etmek demektir. Kur'an'ın binlerce ayetinin artık yürürlükte olmadığını söylemek demektir. Böyle bir şey söylemek mümkün değildir. Kur'an onların niyetlerini açıklıyor bize. اِنْ تُطِيُوا فَر۪يقًا مِنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ O ehli kitaptan bazılarına uyacak olursanız يَرُضُّوكُمْ بَعْدَ اِيمَانُكُمْ كَافِرِينَ Sizi imanınızdan sonra yeniden döndürüp kafir yaparlar. Şimdi Allah'ın ayetleri böyle söylerken ve bu ümmet yeryüzüne gönderilmiş en hayırlı ümmet iken kuntum hayra ümmet siz insanlar için okurca dinler insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmet oldunuz. Siz yeryüzünde beşeriyete kumandan olmak için görevlendirildiniz. Siz yeryüzüne geleceksiniz. Yeryüzünde Allah'ın dediği gibi bir medeniyet kuracaksınız. Bu ümmetin vazifesi budur. Bu ümmet başka ümmetlere kuyruk olmak için görevlendirilmedi. Kuyruk olmak için gönderilmedi. Kuntum hayra ümmetin okurcetinler. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. En hayırlı olanlar hayırsız olanlara itaat ederler mi? Hayırlı olanlar, üstün olanlar, aşağı olanlardan kriterler alırlar mı? Bu milletin, bu ümmetin elinde Kur'an'ın kriterleri varken Kopenhag kriterlerini almaları caiz olabilir mi? Kur'an'ın kriterleri varken Kopenhag kriterlerini almak nasıl caiz olabilir? Kopenhag kriterlerini almanız demek, Kur'an'ın kriterlerinden vazgeçmek demektir. Kur'an ile bir yere varamıyoruz demektir. Mağlubiyeti ilan etmek demektir. Kur'an'ın kriterleriyle, demek Kur'an'ın mesajıyla bugüne kadar bir yere varamadık öyle mi? Bunun manası bu. Kur'an'ın kriterlerini bırakıyoruz. Kopenhag kriterlerini alıyoruz. Kur'an'la bir yere varamadık. Kur'an bizi geri bıraktı. O yüzden şimdi kriterlerimizi, ölçülerimizi ve değerlerimizi Avrupa'dan alıyoruz demektir. Sen ne dersen de bunun manası budur. Sen istediğin kadar Avrupa Birliği'nden, Avrupa Birliği'nden, Türkiye'yi bölmeye çalışan Avrupa Birliği'nde, kardeşi kardeşe kırdıran Avrupa Birliği'nde, başörtüsünden ötürü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuranlara haksızsın diyen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa parlamentolarında sen Avrupa Birliği'nden medeniyetlerin buluşmasını söylüyorsun, buluşacağını söylüyorsun ama esas itibarıyla mağlubiyetini saklamak istiyorsun. Söyler misin bana, senin medeniyetin mi kalmış ki? Şu anda İslam medeniyeti kaldı mı ki? Bırakın şu anı, Osmanlı'nın son zamanlarında bile İslam medeniyeti kalmamıştı. Osmanlı'nın son zamanlarında İslam devletiydi Osmanlı. Hala İslam kanunları yürürlükteydi. Siz kanunlarla bir devleti İslam devleti yapabilirsiniz. Ama kanunlar medeniyet kurmaz. Medeniyeti inançlar kurar. Kanunlar medeniyetin ayakta durmasını sağlar. Siz Osmanlı'nın son zamanlarında bile İslam medeniyetini kaybetmiştiniz. Şu halinizle nasıl olur da medeniyetler buluşmasından bahsedebilirsiniz? Siz olarak mı Avrupa Birliği'ne gireceksiniz? Söyler misiniz bana? Siz olarak mı giriyorsunuz yoksa o olduktan sonra mı? O olunca mı seni kabul ediyor Avrupa Birliği? Neden gerçekleri saklıyorsunuz? Neden medeniyetler buluşması diye kendi kendinizi aldatıyorsunuz? Medeniyetler buluşması diye bir şey söz konusu olabilir mi? Medeniyetleri inançlar kurarlar. Tevhid bir başka medeniyet kurar. Şirk başka bir medeniyet kurar. İslam'dan başka tevhidi savunan bir din mevcut değildir. Tevhidin kuracağı medeniyet ile şirkin kuracağı, teslisin kuracağı bir medeniyet nasıl olur da uzlaşabilir? Tek Allah anlayışıyla, üç Allah anlayışı, Baba, Oğul, Ruhu Kudüs anlayışı nasıl olur da uzlaşabilir? Siz medeniyetleri kanunların kurduğunu mu zannediyorsunuz? Siz teknolojiyi medeniyet mi zannediyorsunuz? Siz yolların temiz olmasını, parkların, bahçelerin bol olmasını medeniyet mi zannediyorsunuz? Bunlar medeniyet değil. Bir toplumdan kadın erkek ilişkileri başkalaşmış ise, bir toplumda Allah'a şirk koşuluyorsa, bir toplumda boşananlar çoğalıyorsa, bir toplumda kardeş kardeşi öldürüyorsa, bir toplumda ırkçılık mevcut ise, bir toplumda kadın şehvet aracı olarak görülüyorsa, o toplum isterse uzaya gitsin medeni değildir. Fakat Müslümanlar bundan birkaç asır evvel Batı ile karşılaştıkları zaman bizim medeniyetimizin yorulduğu asırlardı. 16. 17. asırlar bizim medeniyetimiz yorulmuştu artık. Peygamberimizden itibaren 7. asırdan aşağı yukarı 17. asra kadar 10 asır kadar yeryüzünde bizim medeniyetimiz hakimdi. Bizim medeniyetimiz de onları şok etmişti. Fakat bizim medeniyetimizde yorgunluk alametleri görünmeye başlayınca Batı o dönemde Rönesans'ı gerçekleştirmişti. Teknolojik atılım içerisindeydi. Bizim neslimiz yaklaşık olarak 18. asırlarda Batı'nın teknolojisini görünce şok olmuştu. Şok oldular. Bu şok dönemi bir müddet devam etti. Daha sonra savunmaya başladılar Müslümanlar. Kendi medeniyetlerini, kendi dinlerini savunmaya başladılar. Sonra o dönem de geçti. 3. döneme girdi Müslümanlar. Ve artık onlar kendi medeniyetlerine dönüyorlar. Artık onlar kendi özlerine dönüyorlar. Artık onlar savunmuyorlar. Artık onlar aşağılık kompleksini aşmış durumdadırlar. Fakat Müslümanların ekserisi henüz daha o noktaya gelebilmiş değil. Hala içimizde birinci kuşak Müslümanlar var. Hala onlar Batı medeniyeti, Batı teknolojisi karşısında eziklik içerisindeler ve hala onlar şok vaziyetinde devam ediyorlar. Onlar gibi olmayan ikinci kuşaktan olanlar da var. Onlar da artık İslam'ı savunma ihtiyacı duyuyorlar. İslam'ın da kendine göre bir takım değerleri olduğunu söylüyorlar. Halbuki üçüncü kuşak Müslümanları ise İslam'dan başka bir medeniyetin olamayacağını söylüyorlar. İslam'dan başka, Allah'ın gönderdiğinden başka insana uygun bir medeniyetin olamayacağını söylüyorlar. Çünkü insanı yaratan Allah gibi kimse bilemez. İnsana uygun bir medeniyeti insanı yaratan Allah ortaya koyabilir. Birinci dönemin insanları, Müslümanları, şok olan Müslümanlar, Avrupa ve Amerika hayranlığı içerisinde olanlar, onlar ümmet anlayışını kaybettiler. Onlar bütün Müslümanların kardeş olduğu anlayışını kaybettiler. Onlar Kur'an'ın fermanını unuttular. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَ diyordu Kur'an. Müminler ancak kardeştirler ve ancak müminler kardeştirler. Kur'an böyle dediği halde, ümmet anlayışı yerleştirdiği halde onlar mağlubiyet psikolojisi içerisinde artık ümmet anlayışını kaybetmiş, ırk anlayışına sahip olmuşlardı. Onun için İslam aleminin her tarafında ırk devletleri kurdular. Türk devletleri, Arap devletleri kurdular. Onlardan şimdi bazıları Kürt devleti de kurmak istiyorlar. 70 parçaya böldüler. Şimdi o yetmiyor. 71. parça, 72. parça, 73. parçayı oluşturmaya çalışıyorlar. Ümmet anlayışını kaybedenler tabii ki ulus anlayışına inmek zorundaydılar. Kıymetli kardeşlerim, ırk esasına dayalı anlayış İslam'dan evvelki Arapların anlayışıydı. Onlar ırk esasına dayalıydı. Onlar aşiret esasına dayalıydı. Eğer bugün birileri çıkıp da kendilerinin ilerici olduğunu düşünüyorlar, kendilerini ilerici olarak lanse ediyorlarsa ve eğer onların savunduğu sistemde İslam'dan evvelki cahiliye Arabının savunduğu sistem ise onlar nasıl olur da ilerici olduklarını söyleyebilirler. Irk esasına dayalı mantıklar geçmişteki Arap'ın anlayışıydı. İslam geldi bu anlayışı kaldırdı. Hep beraber Allah'ın ipine sarılın buyurdu Allah Azze ve Celle. وَالْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّةٍ Ve sizden bir ümmet olsun, bir kabile değil, sizden bir ümmet, bir topluluk bulunsun. يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ Hayra davet etsinler onlar, iyilikle emretsinler, kötülüklere engel olsunlar onlar. Allah Azze ve Celle bu ümmeti emretmeden evvel Allah'ın ipine sımsıkı sarılın buyurmuş idi. Demek ki Allah'ın ipine sımsıkı sarılmadan böyle bir önde giden bir ümmetin ortaya çıkması mümkün değildi. Sizden bir ümmet bulunsun. Ümmet kelimesinin manası önde giden topluluk demek. İmam kelimesi de oradan gelir. İmam nasıl ki toplumun önünde gider, toplumun önünde durursa, ümmet de aynı şekilde toplumun önünde giden, milletlerin önünde giden, bütün dünyanın önünde giden, وَالْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّا Sizden bir ümmet bulunsun. Bu ümmetin gerçekleşebilmesi için ondan evvel yapmanız gereken bir şey vardı. وَاَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Allah'ın ipine sımsıkı sarılırsanız ancak o zaman o ümmeti meydana getirebilirsiniz. Aksi halde o ümmeti meydana getiremezsiniz ey iman edenler. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا Ve sakın ha sakın ihtilafa düşenler gibi olmayın. İhtilafa düşenler gibi kendilerine apaçık deliller geldiği halde anlaşamayanlar, ihtilafa düşenler gibi olmayın. Allah'ın ayetleri kendilerine geldiği halde kendi kafalarından konuşmak suretiyle insanları bölenler gibi olmayın. Kıymetli kardeşlerim, tefrika mevzuuna gelmişken bugün İslam alemini nasıl bölmek istiyorlar? İmani kardeşliği nasıl bozmak istiyorlar? Onunla ilgili bir iki noktaya temas etmek istiyorum. Bugün İslam aleminden öyle hareketler ortaya attılar ki bu hareketler 14 asır evvel halledilmiş olan fıkhi bir takım meseleleri namazla, zekatla, oruçla ilgili, hacla ilgili bir takım mevzuları yeniden gündeme getirmek suretiyle Müslümanları parçalamak istiyorlar. İslam tarihini inceliyorlar oryantalistler, müsteşrikin, şarkiyatçılar, Müslüman olmadığı halde Müslüman toplumları inceleyenler, İslami ilimler üzerinde uzmanlaşanlar, müsteşriklik yapanlar, bunlar geçmişte Müslümanları hangi meseleler böldü parçaladıysa onları inceliyorlar ve o meseleleri bugün gündeme getiriyorlar. Ve bugün yeniden Allah Azze ve Celle gökte midir, yerde midir? Çorap üzerine mes olur mu olmaz mı gibi Allah'ın arşa istiva etmesi gibi bir takım mevzuları Secdeye giderken eller kalkacak mı, kalkmayacak mı? Namazda her Allahu Ekber dediğiniz zaman ellerinizi kaldıracak mısınız, kaldırmayacak mısınız gibi tafsilata ait bir sürü meseleyi, fıkhi bir takım mevzuları yeniden gündeme getirmek suretiyle Müslümanlar arasında tefrika meydana getirmek istiyorlar. Mezhep kavgaları ortaya çıkarmak istiyorlar. Ve hatta onların içerisinden bazıları da Allah'ın ayetlerinin o gün için olduğunu söyleyecek kadar ileri gittiler. Onlardan bazıları şunu söylediler. 14 asırdan beri İslam alimlerinin kabul ettiği bir kaide vardı. Mevri-i Nas'ta içtihat yapılamaz. Allah'ın ve Resulünün kanun koyduğu, Kur'an'ın veya hadisin kanun koyduğu bir meselede hiç kimsenin görüş beyan etme hakkı olamaz. Nas var ise, ayet veya hadis varsa o mevzuda kimse konuşamaz. Alim de olsa görüş beyan edemez. Bütün ulemanın görüşü bu olduğu halde, Kur'an ve atiullah ve Resul buyurduğu halde Allah'a ve Resulüne itaat edin. Kendi kafanızdan konuşmayın. Ya eyyühellezine amenu la tukaddimu beyne yedeyillahi ve Resulü ve attakullah. Ey iman edenler, Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah bir şey demişse siz başka bir şey diyemezsiniz. Resulullah bir şey demişse başka bir şey diyemezsiniz. Kur'an böyle dediği halde bütün ulema 14 asırdan beri bu hakikati söylediği halde bugün öyle görüşler ortaya çıkıyor ki Kur'an'ın hüküm verdiği bir meselede bile biz başka bir hüküm verebiliriz diyorlar. Kur'an'ın hüküm verdiği bir meselede, nas olan bir konuda bile başka hükümler verebiliriz diyorlar. Hatta bunlardan bazıları ilahiyatta profesördürler ve onlar diyorlar ki biz Allah gibi bugün hükümler koymak zorundayız. Allah gibi bugün biz hüküm koyacağız diyorlar. Siz hüküm koyduğunuz zaman Fazıl Rahman'ın iddia ettiği gibi ona göre Allah Azze ve Celle son hükmünü indirmemiştir. O günkü insanları ancak o kadar değiştirebilirdi. O yüzden o kadar değiştirdi. Allah son hükmünü indirmedi diyor. Allah Azze ve Celle son hükmünü indirmedi ve son hüküm çağlara göre değişir diyor. Biz bulunduğumuz çağda son hükmü kendimiz koyacağız diyor. Ve hatta Kur'an'ın lafızlarının Peygamberimize ait olduğunu söyleyecek kadar da, bunu ima edecek kadar da ileri gidiyor. Kur'an'ın kelimeleri tamamen Allah'a ait ve aynı zamanda tamamen Hazreti Muhammed'e aittir diyecek kadar da ileri gidiyor. Kur'an'ın kelimelerinin, Kur'an'ın ayetlerinin, Peygamberimiz o ayetlerin oluşumunda, o ayetlerin lafızlarında Allah Resulü'nün de müdahalesi olduğunu iddia edecek kadar ileri gidiyor. Ve dolayısıyla diyor, madem ki lafızlar Hazreti Muhammed'in de o lafızların oluşumunda etkisi var, madem ki lafızlar Allah'a ait değil tamamen, o halde biz bugün o lafızlara bağlı kalmak zorunda değiliz. Biz ruhunu alırız, Kur'an'ın mesajını, ana ruhunu alırız. Bugünkü çağda biz yeni kanunlar koyarız. Kur'an'ın koyduğu kanunlara aykırı olsa bile Kur'an'ın koyduğu kanunları kaldırırız. Kendimiz kanun koyarız ve bizim koyduğumuz bu kanun Allah'ın kanunudur diyecek kadar alçalmıştır. Eğer bu görüş kabul edilecek olursa herkes kendi koymuş olduğu kanunun ben Kur'an'dan, Kur'an'ın ruhundan istifade ederek bu kanunu koyuyorum diyecek olursa o zaman Müslümanlar arasında tefrika biter mi, söyler misiniz? Herkes kendi koyduğu kanunun Allah'ın kanunu gibi görecek olursa tefrika biter mi, söyler misiniz? İslam aleminde buna benzer oyunlar da oynanıyor. Biz bugün yeniden kanunlar koyacağız diyorlar. Kur'an'ın koyduğu kanunlar o çağ içindi diyorlar. Bugün kanunu biz koyacağız diyorlar. Ve koydukları kanunun Allah'ın kanunu olacağını iddia ediyorlar. İmam Şafii Risalesinde der ki, eğer bir meselede Allah'ın ve Resulünün bir hükmü varsa, nas'a dayanıyorsa bizim verdiğimiz hüküm, biz bir fetva verirken, eğer fetvamız Kur'an'a dayanıysa, hadislere dayanıyorsa, o verdiğimiz hüküm hem zahiren hem de batınen, yani hem bizim katımızda hem de Allah katında haktır. Ama eğer bir meselede Kur'an bir şey söylememiş, hadis bir şey söylememiş, biz kendi görüşümüze göre içtihat yapmışsak, o bize göre haktır, zahiren haktır ama batınen hak mıdır, değil midir bilemeyiz. İmam Şafii, mutlak müçtehit, İslam tarihinde gelmiş en büyük müçtehitlerden biri olduğu halde kendi vermiş olduğu hükmün eğer Kur'an'a hadise dayanmıyorsa Allah'ın hükmü olmadığını, kendi hükmü olduğunu söylemiş. Ben böyle hükmettiysem, ben böyle söylüyorsam Allah'ın hükmü odur dememiş. Tam tersine o benim hükmümdür demiş olduğu halde bugün öyle fikirler ortaya atılıyor ki biz Kur'an'ın mesajını alır, ruhunu alır, ona göre kendimiz kurallar koyarız. Allah'ın hükmüne aykırı olsa bile bizim koyduğumuz kanun Allah'ın kanunu gibidir diyecek kadar ileri gitmişlerdir. Bunlar, bu fikirler kabul edilecek olursa Müslümanlar arasında birliğin, beraberliğin kalması mümkün müdür? Allah Azze ve Celle Müslümanların bir arada kalabilmeleri için Kur'an'ı ve sünneti gönderdi onlara. Kutsalınız olmalı. Kutsalı olmayanlar bir arada ne tutacak söyler misiniz bana? Demokrasi kutsal mıdır söyler misiniz bana? Türklük, Araplık kutsal mıdır söyler misiniz bana? Başka bir şey söyleyin bana. Kutsal olan bir şey söyleyin bana. Allah'ın kelamından başka, Resulünün hadislerinden başka kutsal bir şey söyleyin bana. Kutsal olmayanlar toplumları bir arada tutamazlar. O kutsal olmayanlar milletleri kardeş de yapamadılar. Ümmet anlayışını kaybedenler ulus anlayışına gerilediler. Ümmet olmanın manasını unutmaya başlayanlar, ümmet olmanın faydalarını göremeyenler, Allah'ın bu ümmete verdiği görevi anlayamayanlar, onlar ulus devletleri kurmaya başladılar. Avrupa bir taraftan kendisi ümmet halini alıyor. Avrupa Birliği esas itibariyle daha doğru bir şekilde söylemek gerekirse Avrupa ümmeti demektir. Avrupa Birliği dedikleri şey nedir söyler misiniz bana? Avrupa Birliği'nden bütün devletler Hristiyan olduğu dikkatinizi çekiyor. Hristiyan kulübü diye yıllardan beri söyleniyor, doğrudur. İçerisinde bir tane Müslümanın olmamasından anlaşılıyor. Gerçekten de Avrupa Birliği Avrupa ümmetidir. Avrupa, Avrupa ümmeti olurken diğer taraftan Müslümanlara ulus devletleri öneriyorlar. Kendileri ümmet oluyorlar. Kendileri ortak ordu meydana getirmek istiyorlar. Kendileri ortak anayasa hazırlıyorlar. Kendileri ortak bir sürü şeyler yaparlarken, hatta hudutları kaldırıyorlar, pasaportları kaldırıyorlar, ortak kanunlar meydana getiriyorlar, ortak kriterler meydana getiriyorlar, ortak standartlar meydana getiriyorlar. Diğer taraftan da kendileri böyle birleşirken, ümmet olurken, Müslümanların da ulus devletleri kurmalarını sağlamaya çalışıyorlar. Müslümanları bir kez daha, bir kez daha, bir kez daha bölmek istiyorlar. Bu oyundan kurtulmaları için Müslümanların, geçmişteki Müslümanların kardeşliğini anlamaları icap eder. Allah Resulü'nün ashabı kardeş olmuşlardı. Onlar birbirleri için canlarını veriyorlardı. Ebu Cehil'i bilirsiniz, cehaletin babası demek. Cahillerin babası, cehaletin babası Ebu Cehil. Bedir'de gebertilmişti. Oğlu İkrime de onunla beraber o savaşta. Ölümden kurtulmuştu. Müminler o gün orada büyük bir zafer elde etmişlerdi. Allah Azze ve Celle daha sonra iman edecek olan İkrime'nin orada ölmemesini takdir etmişti. İkrime daha sonra Müslüman olacaktır. Ve İkrime'nin Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olarak Peygamberimize geldiği haberi, Peygamberimize verildiği zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir sevinç içerisinde İkrime geliyor demişti. İkrime geliyor. Dün düşmandılar. Dün İkrime de babası da Peygamber'e yapmadıklarını bırakmamışlardı. Firavun bu ümmetin firavunuydu Ebu Cehil. Onun oğlu İkrime onunla beraberdi. Ama şimdi iman edecekti İkrime. İman kardeşliği gerçekleşecekti aralarında. Allah Resulü sevinç içerisindeydi. İntikam duyguları yoktu kalbinde. Halbuki korkudan iman etmiş deyip vurun kellesini diyebilirdi. Öyle demiyor Resulullah. Etrafındakilere şöyle söylüyordu Allah'ın Resulü. İkrime geliyor. Sakın İkrime'yi üzmeyin. İkrime geliyor, kardeşiniz olacak. İkrime geliyor, onun yanında babasından bahsetmeyin ha. İkrime geliyor, onun yanında babasının İslam düşmanlığından, Ebu Cehil'den bahsetmeyin. İkrime geliyor ve iman ediyordu. O İkrime ve Süheyl ve Haris Yermük Savaşı'nda hepsi yaralanmışlar ve düşmüşlerdi yere. Ölmek üzereydiler üçü de. Su su diye inliyorlardı üçü de. İkrime'ye götürüldü su. Tam ağzına suyu vereceklerdi. Haris Süheyl oradan sesleniyordu. Su su diyor, inliyordu. İkrime o halinde bile hatırladı kardeşliğini. Yemek yerken, normal zamanda bolluk içerisindeyken kardeşliği hatırlamak kolay. Ama ölüm döşeğinde, ölüm meydanındayken, savaş meydanındayken, kanınız oluk gibi akarken, vücudunuzdan can çekilirken, o anda kardeşliği hatırlamak hiç kolay değil. Ama Allah Resulü'nün birkaç yıllık terbiyesi bile İkrime'yi o hale getirmişti. Kardeşime götürün suyu dedi. Götürdüler ona. Tam ona suyu vereceklerken diğeri sesleniyordu oradan. Haris sesleniyordu. Su su diyordu. O da o anda kardeşini hatırladı. İçi yanıyordu, ciğeri yanıyordu halbuki. Canı çıkıyordu. Ona götürün dedi, kardeşime götürün suyu. Böyle bir ümmetlik biz. Bu ümmetin yeniden yeryüzünde yapabilmesi, kendi görevini yapabilmesi için bu hale gelmesi lazım. Ümmet-i Muhammed'in yeniden ayağa kalkması lazım. Ümmet-i Muhammed yeniden bir medeniyet kurmak zorunda. Sen yeryüzü için çıkarılmış bir ümmetsin. Senin medeniyetin buydu. Senin medeniyetinden analar babalar sokağa atılmıyordu. Senin medeniyetinde kadın anneydi, şehvet aracı değildi. senin medeniyetinde Allah'a ortak koşulmuyordu. Senin medeniyetinde boşanmalar olmuyordu. Senin medeniyetinde intiharlar olmuyordu. Senin medeniyetinde bilim dinin emrindeydi. Senin medeniyetine ihtiyacı var insanlığın. Kopenhag kriterlerine değil, Kur'an'ın kriterlerine ihtiyacı var insanoğlunun. Sen böyle bir ümmetin evladısın. Yeniden aramızda kardeşliği gerçekleştirmek zorundayız. Dinler arası diyalog ile Hristiyanlarla, Yahudilerle adeta kardeş olunabileceğini söyleyenler cemaatler arası diyaloğa neden kapalıdırlar? Kur'an innemel mu'minuna ihva buyurmuştur. Müminler ancak kardeştirler. Neden müminlerle diyalog yapılmıyor? Neden mümin müminle diyalog halinde değil? Sen böyle bir ümmetin evladıydın. Yoksa Ebu Müslim Horasani'nin dediği mi gerçekleşiyor? Onlar diyor Ebu Müslim, onlar dostlarını ihmal ettiler. Düşmanlarına önem verdiler. Düşmanları dost olmadı. Dostlarını da kaybetmeye başladılar. Her ikisi birleşince düşman dost olmadı. Dost da düşman oldu. Diyalog kopukluğundan dolayı kardeşlik bitti aralarında. İşte o zaman yıkılmaları kaçınılmaz oldu. Evet, onun dediği gibi gerçekten Müslümanlar arasında diyalog bitince yıkılmaları kaçınılmaz olacaktır. Onun için yeniden yeryüzünde İslam kardeşliğinin yeşertilmesi lazım. Allah Resulü'nün ashabı öyleydiler. Onlar muhacir ensar ile kardeş olmuştu. Hicret gerçekleştiği zaman muhacirler ensarlarla, ensar ile kardeş yapılmıştı.
Kadınlar orada böyle bağırıp çağırırken, böyle inim inim inlerken, sen Amerikan askerine kamyon kamyon elmalar, armutlar gönderirsen, Allah'la aranda bir dostluk kalmaz. Bir taraftan diktatörleri getirir başa, sonra o diktatörlere göz kırpar, plana vur der. O diktatör Amerika'nın kendiyle beraber olduğunu zanneder ahmak. Oraya vurur. Vur der Halepçe'de. Vur Kürtleri. Orayı vurur. Orada 5000 Kürt'ü öldürür. Vur der İran'ı. İran'ı vurur ahmak. Anlamaz. 8 sene İran'la savaş eder. İran'ı da bitirir kendisini de. Vur der göz kırpar Amerika Saddam'a. Vur der Kuveyt'e. Kuveyt'i vurur. Vur der Şiilere. Şiileri vurur. Vur der Türkmenlere. Türkmenleri vurur. Herkesi vurur. Bir tane dostu kalmaz. Ondan sonra Amerika'da onu vurur. Bu Amerika'nın oyunu. Soruyorum size. Kıymetli kardeşlerim, bugün eğer ümmeti Muhammed zengin olsaydı, bugün eğer ümmeti Muhammed yeryüzünde hakim olsaydı, Kopenhag kriterlerini alır mıydınız? Eğer ümmeti Muhammed yeryüzünde hakim olsaydı, beşeriyetin kumandanı mevkiinde olsaydı, o Kopenhag kriterlerini alır mıydınız? Fakir olduğunuz zaman da alamazsınız. (Gülüyor)
muhacirler ensarlarla, ensar ile kardeş yapılmıştır. Her bir muhacir ensardan biriyle kardeş oluyordu. Allah Resulü diyordu, sen falanla kardeşsin. Kardeşlik öyle lafın, laf gelişi, sözün gelişi olan bir şey değildi. Kardeşler arası miras vardı. Kardeşler arası yardımlaşma vardı. Onlar birbirine bakmak zorundaydılar. Abdurrahman bin Avf ile Ensardan birisi kardeş ilan edilmişti. Ensardan olan zat diyordu ki ona, ey kardeşim, madem ki Resulullah seni bana kardeş yaptı, benim bütün malım şu kadar, hepsinin yarısı senin olsun. Madem kardeşiz, bütün malımın yarısı senindir. Ve iki tane hanımım var, bak onlara, istediğini iste benden. Onu boşayayım, iddeti bittiği zaman onunla sen evlen. Benim iki tane karım var, senin hiç karın yok. Ben onun birini boşayayım da onunla sen evlen. O sahabi ise ona diyordu ki, kardeşim, malın da senin, sana mübarek olsun hanımlarında. Sen bana pazarın yolunu göster. Allah benim rızkımı açacaktır. Ve gerçekten de öyle oluyordu. Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh sonunda öyle bir zengin oluyordu ki, bir gün 700 develik bir kervan ile Medine'ye giriyordu. Medine sallanıyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber verilmişti. Onun kervanının geldiği, 700 deve dolu bir şekilde, yüklü bir şekilde geldiği söyleniyordu. Efendimiz buyurmuştu ki, Abdurrahman bin Avf'ı cennete emekleyerek girdiğini gördüm. Efendimizin ağzından çıktı bu kelime. Hemen ona ulaştırdılar. Resulullah senin hakkında böyle buyurdu dediler. Dedi ki, vallahi, Allah Resulü'nün yanına gitti ve dedi ki, ya Resulallah, benim hakkımda böyle demişsin. Cennete emekleyerek girdiğimi söylemişsin. Ben cennete emekleyerek değil,
başım dimdik girmek istiyorum ya Resulallah. Bütün kervanı kardeşlerime infak ediyorum ya Resulallah.
Tekbir! Tekbir! Tekbir!
Bütün kervan kardeşlerime bağışlıyorum ya Resulallah. 700 deve yükleriyle birlikte, yükleriyle birlikte bağışlıyordu. Kardeşlik onlar arasında bu kadar gerçekleşiyordu. Hangi medeniyet bunu gerçekleştirdi? Hangi din böyle bir medeniyet meydana getirebildi? Hazreti Osman radıyallahu anhu da 1000 devesiyle geliyordu Medine'ye. Kervanıyla onu karşılıyorlardı. Kıtlık vardı o zaman Medine'de. O kervana herkes muhtaç idi. Malın fiyatı yükselmişti. Tüccarlar onu Medine'nin dışında karşılıyorlardı. Hepsi gidiyor ve yüksek fiyat veriyorlardı. Hazreti Osman daha yüksek fiyat veren var deyip duruyordu. İki katını, üç katını, beş katını verdiler. Daha yüksek veren var diyordu. Kim dediler daha yüksek veren? İşte bütün zenginler burada, bütün tüccarlar burada. Kim daha yüksek veriyor? Allah diyordu Hazreti Osman. مَسَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ اَمَّالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ كَمَسَلِ حَبَّ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبِلَةٍ مِيَةُ حَبَّ Allah yolunda mallarını harcayanların misali bir tohuma benzer. O tohumdan 7 tane başak çıkar. Her başakta 100 tane vardır. 700 tane yapar. Allah Azze ve Celle 700 misli veriyor diyordu Hazreti Osman. Ben dedi bütün kervanı bağışlıyorum kardeşlerime. Bütün kervanı bağışlıyor ve Allah'ın vereceği mükafatı istiyordu Hazreti Osman. Böyle bir medeniyeti kim kurabildi söyler misiniz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin evine misafir gelmişti. Allah Resulü'nün evinde hiçbir şey yoktu. Hanımlarını haber etti, sordu. Ne var, ne yok? Hiç, bütün hepsinden gelen haber olumsuzdu. Allah'ın Resulü'nün evinde bir şey yoktu. Misafirine ikram edebileceği bir şey yoktu. bütün Arabistan bölgesinin hakimiydi Resulullah. Fakat evinde bir şey yoktu. Dedi ki, benim misafirimi kim ağırlayacak? Onlardan birisi, Zeyd adına birisi kalktı, ben ya Resulallah dedim. Götürdü misafiri evine. Hanımına sordu, bir şeyler var mı dedi. Hanımı dedi ki, evde hiçbir şey yok verebileceğim. Sadece çocuklar için sakladığım bir lokma yemek var. Onu da onlar için saklamıştım. Akşam yemeği olarak çocuklara verecektim. Adam dedi ki, Allah Resulü'nün talebesi Zeyd. Dedi ki, o yemeği getir misafirin önüne koy. Akşam karanlığı çöktüğü zaman ve mumu da söndür, yanlışlıkla sönmüş gibi yap. Yanlışlıkla sönmüş gibi mumu devir. Ben de yemeyeceğim, yemiş gibi yapacağım. Elimi sokacağım tabağın içerisine ama bir şey almayacağım, yemeyeceğim. Ta ki misafir onunla doysun, ancak misafire yeter. Bu şekilde yaptı kadıncağız. Çocuklarını erkenden uyuttu. Ve kendisi de geldi, mumu yanlışlıkla söndürmüş gibi yaptı. Mumu söndürdü. Ve Zeyd onunla yemek yiyor gibi yaptı, yemek yemedi. Ve ertesi güne kadar aç kaldılar. Takatsız düştüler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd ertesi gün gördüğü zaman şöyle söyleyecekti. Allah sizin yaptığınızı hayret etti. Allah Azze ve Celle sizin yaptığınızdan memnun oldu. Dün gece ne oldu bir rivayetten? Dün gece ne oldu? Buna benzer bir olay Ebu Talha'nın da başında geçmiştir. Dün gece ne oldu? Sahabi demişti ki, bir şey olmadı ya Resulallah, saklamak istiyordu. Bir şey olmadı ya Resulallah. Hayır diyordu Resulullah, bir şey olmuş olmalı. Bir şey olmuş olmalı. Çünkü Allah Azze ve Celle dün gece bir ayet indirdi. Ve yu'sirûne ale enfusihim ve levkâne bihim hasasa. O müminler öyle insanlardır ki onlar kendi ihtiyaçları olsa bile kendi kardeşlerini tercih ederler. Kendileri zor durumda olsalar bile onlar kendi nefislerini değil kardeşlerini tercih ederler. Ayet geldi diyordu Resulullah. Allah Azze ve Celle bu olayı kıyamet gününe kadar konuşulmasını istemişti. Onun için bu olay Kur'an'da anlatıldı. Ve yu'sirûne ale enfusihim ve lev kâne mihim hasasa. Olay tafsilatlı bir şekilde anlatılmadı ama o olayı çağrıştıran bu ayet geldi. Müminlerin kardeşliğini ortaya koyan bu ayet geldi. Kıymetli kardeşlerim, iman budur. Hakiki imanla iman etmek demek bu demek. Nice müminle kendi mümin zannedenler var ki iman etmediler. قَالَتِ الْاَعْرَابُ اَمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَاكِنْ قُولُوا اَسْلَمْنَا فَلَمَّا يَدْخُلُ الْا۪يمَانُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ Bedevi Araplar dediler ki iman ettik. De ki onlara, siz İslam olduk deyin. İman etmediniz siz. İslam olduk deyin. Müslüman olduk deyin sadece. Sizinki iman değil. فَلَمَّا يَدْخُلُ الْا۪يمَانُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ İman sizin kalplerinize girmedi henüz. Ben Esed hakkında gelmişti bu ayet. Allah Resulüne gelmişler, güya iman etmişlerdi. Ve daha sonraları kıtlık olduğunda tekrar Resulullah'a gelmişler ve şöyle söylüyorlardı. Ya Resulallah dediler, başka milletlerle sen savaştın. Savaştıktan sonra onlar Müslüman oldular. Biz de seninle savaşmadan Müslüman olduk. O halde bize yardım et diyorlar. Ve İslam oluşlarını Peygamberimizin başına kapıyorlardı. Minnet ediyorlardı. İslamlarıyla övüneceklerine, Allah'a hamd edeceklerine, Peygamberin başına kakar gibi biz seninle savaşmadan iman ettik diyorlar. Ve böylece daha fazla bir hak sahibi olduklarını ima ediyorlardı. Kur'an onları reddetti. قَالَتِ الْاَعْرَابُ اَمَنَّا O bedevi Araplar
o çöl Arapların, cahiller geldiler böyle konuşuyorlar. İman ettik diyorlar, imanın ne olduğunu anlamamışlar halbuki. Onlar İslam olmakla iman sahibi olmayı aynı zannediyorlar. Siz kulu eslemle, İslam olduk deyin. Henüz iman kalplerinize girmedi. Belki daha sonra girecek. Arapça bilenler bilirler ki lemma edatı ile lem edatının farklarından birisi budur. Lem demiş olsan, lem yedhulul iman demiş olsaydın, iman kalbinize girmedi ve girmeyecek demek olurdu. Ama Allah Azze ve Celle lemma ile getirmiş, öyle buyurmuş lemma yedhulul iman, iman henüz kalplerinize girmedi manasında olsun diye. İman henüz kalplerinize girmedi ama belki ileride girecek. Ey iman ettim diyenler, imanınızı bir kontrol edin. Ya eyyühellezine amenu, aminu billah. Ey iman ettim diyenler, iman edenler, Allah'a iman edin. Ya Rabbi, iman ettiysek neden bir daha iman edin diyorsun? İman etmediysek neden bir daha, neden bize iman edenler diye hitap ediyorsun? Yani Allah buyurmak istiyordu ki, ey iman ettim diye iddia edenler, imanınızı kontrol edin. Sizin imanınız iman mıdır bakalım? İman adamı harekete geçirir. İman adamın hayatını değiştirir. İman insana mesuliyet duygusu kazandırır. Yeryüzünde olan bitenlerden insanı sorumlu hissettirir. İman sahipleri kafirle müminler arasında tercih yapmak durumuna gelecek olurlarsa hiçbir zaman kafirle beraber olmazlar. لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ Müminler, hakikaten iman etmiş olanlar kafirleri değil müminleri dost edinsinler. Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesinler. Ey iman edenler, ey iman ettim diyenler, لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ Müminler, müminleri bırakıp kafirleri dost edinmesinler. Böyle bir şey yapacak olurlarsa, وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ Kim bunu yapacak olursa, iman kardeşliğini bozarsa, kafirleri dost edinirse, فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِي شَيْءٍ Allah'la arasında bir dostluk kalmaz. Allah'la arasında hiçbir şey kalmaz. Eğer müminleri bırakıp kafiri dost edinecek olursa, Irak halkını bırakıp Amerika'yı dost edinecek olursa, Amerika'nın yaptığı zulümleri görmezden gelip de stratejik müttefik olarak Amerika'yı görecek olursa, öyle bir şey de olmadığı halde Amerika'nın gerçekte stratejik müttefiki dünyada iki tane olduğu halde İngiltere'den ve İsrail'den başka Amerika'nın stratejik müttefiki olmadığı halde bütün gelecekle ilgili planlarınızın aynı olması demek stratejik ittifak. Gelecekle ilgili planlarınız aynı mı söyler misiniz bana? Amerika'nın istediği Irak ile sizin istediğiniz Irak aynı mı? Amerika'nın istediği Türkiye ile, Amerika'nın istediği Kıbrıs'la, Amerika'nın istediği Suriye ile, Amerika'nın istediği Afganistan'la, sizin istediğiniz Orta Doğu, Amerika'nın istediği Orta Doğu aynı mı? Stratejik müttefik demek bu demek. Menfaatleriniz aynı olmasa bile ittifak etmeniz demek, sizin menfaatlerinizle Amerikan menfaatleri uyuşmasa bile Amerika ile birlikte olmak demek. Böyle bir şey nasıl olabilir? Stratejik ittifak adına Iraklı kardeşlerinizi terk ettiniz. Biraz evvel, konferanstan evvel Iraklı kadınlara, Iraklı Müslümanlara yapılan zulmü televizyon gösteriminde seyrettiniz. Daha doğrusu her gün haberlerde seyrediyorsunuz zaten. O kadınlar orada böyle bağırıp çağırırken, böyle inim inim inlerken, sen Amerikan askerine kamyon kamyon elmalar, armutlar gönderirsen, Allah'la aranda bir dostluk kalmaz.
Tekbir! Tekbir!
Bu iman kardeşliği değil, hakikaten iman kardeşliği olmuş olsaydı, o zulümleri yapan Amerikan askerine o yardımı yapmazdın. Stratejik müttefik demezdin. Her kim bunu yapacak olursa Allah'la arasında bir dostluğun kalmayacağını Allah Azze ve Celle buyuruyor. Ama o zulümleri hissetmeyenler kendi kalplerinden, onlar şunu bilsinler. Kıymetli kardeşlerim, anlatılması gereken birçok mevzu var. Ben onların birçoğunu anlatamadım. Ben son bir iki noktaya temas ederek bitirmek istiyorum. Amerika'nın Orta Doğu için düşündüğü, Orta Doğu'da yaptığı oyunlardan birisi şudur. Bu oyunu 20-30 yıldan beri oynuyor. Ahmak Saddam bu oyuna geldi. Anlayamadı meseleyi. Amerika bir taraftan devletlere göz kırpar. Onları kendinin desteklediği darbelerle iş başına getirir. Kendinin desteklediği diktatörleri iş başına getirir. Saddam'ı Saddam yapanın Amerika olduğunu bilmeyen var mıdır? Saddam diktatörlüğünü darbe yoluyla Irak üzerinde kuranın Amerika olduğunu bilmeyen var mıdır? Bir taraftan diktatörleri getirir başa. Sonra o diktatörlere göz kırpar. Filana vur der. O diktatör Amerika'nın kendiyle beraber olduğunu zanneder ahmak. Oraya vurur. Vur der Halepçe'de. Vur Kürtleri. Orayı vurur. Orada 5000 Kürt'ü öldürür. Vur der İran'ı. İran'ı vurur ahmak. Anlamaz. 8 sene İran'la savaş eder. İran'ı da bitirir kendisini de. Vur der göz kırpar Amerika Saddam'a. Vur der Kuveyt'e. Kuveyt'i vurur. Vur der Şiilere. Şiileri vurur. Vur der Türkmenlere. Türkmenleri vurur. Herkesi vurur. Bir tane dostu kalmaz. Ondan sonra Amerika'da onu vurur. Bu Amerika'nın oyunu. Amerika göz kırpar. Onunla beraber olduğu izlenimini verir. Kardeşlerini öldürttürür. Göz kırpar. Şiilerle arasını bozar. Seninle beraberim der. Göz kırpar. Kürtleri öldürtür. Seninle beraberim der. Ve ondan sonra Amerika gelir. Kendisini vurur. Ve milleti kendisi için savaşmaz. Ve milletinin içerisinden niceleri Amerikan uşaklığı yapar. Ve Kürtlerin içerisinden de niceleri Amerika'yı özgürlüğün temsilcisi olarak görür. Kıymetli kardeşlerim, şu anda Suriye'de de aynı oyun oynanıyor. Orada da Suriye Araplarıyla Suriye Kürtlerinin arası açılıyor. Suriye Kürtleri bizim zalim dediğimiz, katil dediğimiz Bush için ne diyorlar söyleyeyim mi size? Ebu'l-Azad diyorlar, özgürlüklerin babası yani. Kürtleri o hale getirdiler. Amerika bir taraftan göz kırpar, ondan sonra kendisi gelir vurur. Şimdi aynı oyun Türkiye'de oynanıyor. Aynı oyun Türkiye'de oynanıyor. Bazı kimselere göz kırpılır. Onlarla, Türklerle Kürtlerin arası açtırılır. Ve bir gün halklar karşı karşıya getirilir. Şimdiye kadar dağda çatışma olurken, yavaş yavaş çatışmalar şehire kaydırılır. Ve şehirde Türklerle Kürtler arasında çatışmalar başlatılır. Ve bu şekilde bir gün Allah muhafaza Irak'ın başına gelen Amerikan zulmü, Amerikan saldırganlığı, Amerikan terörizmi bir gün Türkiye'nin de başına geldiği zaman korkarım ki yapılan yanlışların yüzünden, verilmeyen hakların yüzünden, cehaletin yüzünden niceleri nasıl ki Irak'ta Amerika'nın yanında yer aldıysa Türkiye'de de Amerika'nın yanında yer alacak olanlar olacaktır. Kardeşliği bozdular. Vallahi eğer bu durumdan, bu oyundan kurtulmak istiyorsanız, kurtulmak istiyorlarsa o sevmedikleri İslam'a sarılmak zorundadırlar. O beğenmedikleri İslam'a sarılmak zorundadırlar. Bu milleti başka türlü bir arada tutamayacaklar. Dinin dışındaki bütün çimento zannedilenler hepsinin su olduğu anlaşılmıştır. Allah bu ümmete bir görev verdi. Bu ümmet yeryüzünde bir medeniyet kuracak. Bu ümmet yeryüzünde Kur'an'ın kriterlerini hakim kılacak. Bu ümmet yeryüzünde kumandan olacak. Bu ümmet yeryüzünde daima verecek. Bu ümmetin bütün insanlara vereceği bir şeyleri var. Batının değerleri tükenmiş vaziyette. Bu ümmetin vereceği değerleri var. Bu ümmet yeniden ayağa kalkmak zorunda. Ümmet Muhammed, Allah seni bunun için yeryüzüne gönderdi. Unutma, sen en hayırlı ümmetsin. Sen insanlar için çıkarıldın. Sen yalnız kendin için değil, Müslümanlar için de değil, bütün dünya için çıkarıldın. Kur'an-ı Kerim Kalem suresinde buyurur. وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلْقٍ عَظِيمٍ Ey Resulüm, sen yüce bir ahlaka sahipsin. Ey Resulüm, sen büyüksün, sen üstünsün dedikten sonra فَلَا تُطَئِ الْمُكَذِّبِينَ buyurur. İtaat etme o kafirlere. İtaat etme o kafirlere ey Resulüm. Sen yüce ahlaka sahipsin buyurulduktan sonra İtaat etme o kafirlere buyurur Kur'an. Demek istiyor ki Allah Azze ve Celle, sen yücesin, senin ahlakın yücedir. Dolayısıyla aşağı olanlara nasıl itaat edebilirsin? İtaat edemezsin. Hem onlara itaat edecek olursan, onlar gibi olursun. O halde ey Resulüm, sen üstünsün. Onlar sana tabi olmalı. Onlar sana itaat etmeli. Şu anda zayıf olabilirsin. Şu anda yeryüzünde madden zayıf olabilirsin. Ama sen eğer senin değerlerinin üstün olduğunun farkındaysan bu maddi zayıflık hiçbir şey ifade etmeyecektir. Maddi zayıflığın önemi yoktur. Sen eğer imanen üstün olduğunu farkındaysan, ben üstünüm diyebiliyorsan o maddi zayıflık o kriterleri almana sebep olmayacak. Ve o kriterleri değil Kur'an'ın kriterlerini alacaksın. Soruyorum size, kıymetli kardeşlerim, bugün eğer ümmeti Muhammed zengin olsaydı, bugün eğer ümmeti Muhammed yeryüzünde hakim olsaydı, Kopenhag kriterlerini alır mıydınız? Eğer ümmeti Muhammed yeryüzünde hakim olsaydı, beşeriyetin kumandanı mevkiinde olsaydı, o Kopenhag kriterlerini alır mıydınız? Fakir olduğunuz zaman da alamazsınız. Kriterleri almak, almanın fakirlikle, zenginlikle alakası olamaz. Kriterler doğruysa alınır, yanlışsa alınmaz. Kur'an'ın kriterlerine tamamen taban tabana zıt olan kriterler var onların içerisinde. Efendim diyorlar, Kopenhag kriterlerini zaten birçoğu İslam'a uygun. Biz Kopenhag kriterlerini aldığımız zaman bizi bölmek isteyen Avrupa'nın kriterleri. Eğer bu bölünmekten kurtulmak istiyorsanız, bu tuzaktan kurtulmak istiyorsanız Avrupa Birliği'nden ve Avrupa ümmetinden vazgeçmelisiniz. Diyorlar ki biz Kopenhag kriterlerinin zaten İslam'a uygun olduğunu düşünüyoruz. Zaten İslam'a uyan birçok yönleri var. Söyler misiniz bana? Neden sadece İslam'a uyan noktalarını görüyorsunuz? Neden İslam'a uymayan noktaları görmek istemiyorsunuz? Söyler misiniz bana? Kur'an'ın kriterlerine göre zina serbest midir, yasak mıdır? Kopenhag kriterlerine göre serbesttir. Söyler misiniz bana? Kopenhag kriterlerine göre faiz serbesttir. İslam'ın kriterlerine göre yasaktır. Kopenhag kriterlerine göre bütün haramlar, tek tek saymaya gerek yok, bütün haramlar serbesttir. İslam'ın kriterlerine göre bunlar yasaktır. Nasıl oluyor söyler misiniz bana? Siz nasıl olur da o kriterleri alabilirsiniz? Hem onlar ki sizi bölmek istiyorlar. Allah Azze ve Celle aramıza hakiki kardeşliği nasip eylesin. Ümmet-i Muhammed'in hakiki imanla iman edebilmesini nasip eylesin. Sözlerimi bu şekilde tamamlıyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Başörtümü açıp üniversiteye gitmeyi kendime yediremiyorum. Ama sözümün dinlenmesi için bir Müslüman olarak bu devirde okumanın da şart olduğunu biliyorum. Bir İmam Hatip öğrencisi olarak ne yapmam lazım? Kıymetli kardeşlerim, eğer gerçekten sözünüzün dinlenmesini istiyorsanız bu değişmemeniz de mümkündür evvela. Değişenlerin sözü dinlenilmez. Eğer gerçekten sözünüzün dinlenmesini ve etkili olmak istiyorsanız, Allah'ın dininden taviz vermemelisiniz, taviz verdiğiniz takdirde kıymetiniz kalmaz. Ve Allah Azze ve Celle size yeryüzünde hakim olmak gibi bir görev de vermedi. Siz taviz vererek hakim olamazsınız. Taviz vermeden eğer hakim olabiliyorsanız olursunuz. Eğer taviz vererek hakim olacaksanız olamazsınız. Ve hiçbir zaman da taviz verenler hakim olamamışlardır. Değişenler hiçbir zaman kendi dediklerini yaptıramamışlardır. Allah'ın Resulü taviz vermedi ve sonunda galip gelen Allah'ın Resulü oldu biiznillah. Eğer taviz vermiş olsaydı, taviz veren hareketlerden sağlam nesiller çıkmaz. Taviz verseydi Resulullah, o hareketin içerisine Ebu Bekir Ömer çıkmazdı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem en kestirme yolu göstermiştir Müslümanlara. En kestirme yol ve en doğru yol Resulullah'ın yoludur. Hiçbir zaman dininden taviz vermedi. Hiçbir zaman bir farzı terk etmedi. Hiçbir zaman bir haramı işlemedi, taviz vermedi. Taviz veren hareketlerin sağlam kadrolar meydana getirmesi mümkün değildir. Siz taviz verdiğiniz müddetçe sağlam bir nesil meydana getiremezsiniz. Ve yolumuz da uzadıkça uzar. Efendimiz kadar başarılı olan bir insan bana söyleyin. 13 yılda büyük bir medeniyet kurdu. Bir devlet kurdu Medine'de. Yalnız devlet değil, bir de bir medeniyet kurdu Medine'de. 13 yıl gibi kısa bir sürede. O başarıda Efendimizin metodunun önemi büyüktür. Hiçbir zaman taviz vermedi. Dediler ki ya Muhammed gel anlaşalım. Anlaşmadı. Dediler ki ya Muhammed sen istediğin mal mülkse sana mal mülk verelim. Sen istediğin makamsa seni reisimiz yapalım. Sen istediğin Neyse onu verelim. Güzel kızlarla evlenmekse seni güzel kızlarımızla evlendirelim. Tek bu davayı bırak dediler. Milletimizi bölme dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiçbirini kabul etmedi. Halbuki şöyle düşünebilirdi. Ben başa geçeyim, lider olayım. Ondan sonra elimdeki imkanlarla her tarafta daha rahat bir şekilde İslam'ı faaliyet yapayım. Böyle düşünebilirdi. Ama böyle düşünmedi, Allah ona bu yolu göstermedi. Allah'ın Resulünden daha güzel bir metot ortaya koymamız mümkün değil. Ben diyorum ki, herkes kendi kafasını şöyle bir kenara koysun. Herkesin bir aklı var. Senin aklın başka, benimki başka. Herkesin bir bilgisi var. Herkesin bilgisi başka. Ben diyorum ki herkes kendi fikrini şöyle bir kenara koysun. Ben diyorum ki sen kafana göre namaz kılabiliyor musun? Ben diyorum ki sen kafana göre hac yapabilir misin? Nasıl ki ibadetleri kendi kafana göre değil, Resulullah'tan gördüğümüz şekilde yapmak zorundayız. Aynı şekilde onun hareket tarzı da bizi bağlar ve o nasıl yaptıysa öyle yapmak zorundayız. O hiçbir zaman kafirin karşısında boynunu bükmedi. Hiçbir zaman taviz vermedi. Hiçbir zaman farzlar konusunda geri adım atmadı. Böyle yapanlar, başını açıp da okullara gidenler, bunlar kendilerini kandıra dursunlar. O mekteplerde ben de okudum. O mekteplerde başını açarak okuyan hanım kardeşlerimizi ben de gördüm. Bizim de okulumuzda vardı öyleleri. Onların birçoğu daha sonradan tamamen açılıyorlar. Tamamen açılmasa bile okul dışında da açılmaya ufak ufak başlıyorlar. Bir müddet sonra kendi iç aleminde çelişkiye düşüyor. Şurada kapanıyorum, burada açıyorum, Allah'ı mı kandırıyorum diye düşünmeye başlıyor ve bir müddet sonra tamamen açılmayı gerekli görüyor. Ve bir müddet sonra hatta makyaj yapmaya bile başlıyor. Daha süslü püslü elbiseler giymeye başlıyor. Ve kıymetli kardeşlerim, bununla ilgili olarak son olarak şunu söylemek istiyorum. İslam'da hadis olarak gelmiş olan, daha doğrusu bir hadisten çıkarılmış olan bir kaide var. Allah Resulü buyuruyor ki, ben size bir şey emrettiğim zaman gücünüz yettiği kadar yapın. Size bir şey emredersem, farz kılarsam gücünüz yettiği kadar yapın. Ama sizi bir şeyden men edersem, yasaklarsam kaçının. Gücünüz yettiği kadar kaçının demiyor. Kaçının diyor. İslam alimler, İslam fakihleri, İslam hukukçuları bu hadisten şu kaideyi çıkarmışlardır. İslam'da haramlar farzlardan daha önemlidir. İslam'ın haramlara olan hassasiyeti farzlara olan hassasiyetinden daha fazladır. Yani bir farzı terk etmeniz mi daha büyük günahtır, bir haramı işlemeniz mi? Haramı işlemek daha büyük günahtır. Mesela size deseler ki, şu içkiyi içmezsen namaz kılmana müsaade etmeyeceğiz. Namazı kılamazsınız, içkiyle içemezsiniz. O farzı yapabilmek için o harama giremezsiniz. Farzı yerine getirebilmek için harama girilemez. Okul okumak farz değil. Farz olmuş olsaydı bile o harama girmek suretiyle o farz yapılamaz. Farz iki kısımdır. Farz-ı kifaye ve farz-ı ayn. Farz-ı ayn herkesin yapmak zorunda oldukları, öğrenmek zorunda olduğu ilimler, farz-ı ayn ilimler. Farz-ı kifaye ise herkesin öğrenmek zorunda olmadığı, tıp ilmi gibi, mühendislik gibi, tamircilik gibi, boyacılık gibi, kaportacılık gibi, ümmeti Muhammed'den bazıları o mesleği öğrenir, yeterlidir. Bazıları doktor olur, yeterlidir. Bazıları mühendis olur, yeterlidir. Ama farz-ı ayn olanlar var. Farz-ı ayn olanların herkes tarafından yapılması gerekmektedir. Şimdi sen ey kıymetli kardeşim, farz-ı ayn ilimleri tahsil ettin mi? Farz-ı ayn ilimleri öğrenmediğin halde, farz-ı kifaye olan ilimleri farz gibi görüyorsun kendine. Farz-ı ayn gibi görüyorsun. Halbuki şu memlekette yeterinden fazla doktor var, mühendis var, öğretmen var. Yeterinden fazla. Şu anda bütün fakülteleri kapatalım. 10 yıl bu memleketin ne doktor ihtiyacı olur, belki 20 yıl ne mühendis ihtiyacı olur, ne öğretmen ihtiyacı olur. Yeterinden fazlası vardır. Dolayısıyla hani şöyle diyorlar diye bunu söylüyorum. İşte Müslümanlardan doktor olmasın, mühendis olmasın mı? Kardeşim, o ilim farz-ı ayn olan bir ilim değil. Farz-ı kifaye olan bir ilimdir ve yeterince doktor vardır, mühendis vardır ve her okulda okuyan da zaten doktor, mühendis de olmuyor. Birçoğu da iş de bulamıyor, sadece okul okumuş olmak için okuyor. Ve 4 yıl okumakla da kalmıyor, daha sonraki hayatında da başını açmak zorunda kalıyor. Bu yarın doktor olacaksa başını açmayacak mı hastanede? Öğretmen olacaksa açmayacak mı? Ben diyorum ki bir farz değil ama farz olsaydı bile bir harama girilerek bir farz yapılamaz. Muhammed ümmeti olduğumuzu iddia ediyoruz ama niye sıfatlarımız nurcu, kadirici, Süleymancı gibi? Neden böyle parça parçayız? Şimdi bunların hepsi Muhammed ümmetidir. Yani birinin adının nurcu olması, öbürünün adının başka bir şey olması, bunların ümmeti Muhammed'den olmadığı manasına gelmez. Ümmeti Muhammed'in içindedirler. Kimdir ümmeti Muhammed'den olanlar? Tevhidi anlayışı bırakmamış olanlar, Allah'a şirk koşmayanlar, sapık fikirler sahibi olmayanlar, onları dinden çıkartacak fikirler sahibi olmayanlar, bunlar ümmeti Muhammed'in içindendirler. Emr bil maruf nehy anil münker görevini yerine getirenler, yeryüzünde İslam'ı anlatanlar, iyilikleri emredenler, kötülükleri engel olanlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim onu şart koşuyor. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas te'muruna bil ma'ruf ve tenhevna anil münker. İyilikle emredersiniz, kötülükten sakındırırsınız. En hayırlı ümmetin sıfatları bunlar. Ve tu'minuna billah ve Allah'a da iman edersiniz. En hayırlı ümmetin sıfatı bunlar. Böyle olanlar ismi başka da olsalar ümmeti Muhammed'dendirler. Dinler arası diyalogla Türk masonluğu arasında bir ilişki var mıdır? Ben şu kadarını söyleyeyim. Dinler arası diyalog projesi bizim insanlarımızın yaptığı bir proje değildir. Dinler arası diyaloğun başını çekenler dahi bunu itiraf ediyorlar ve bunu biz başlatmadık diyorlar, gösterebilirim. Bu işin başını çekenlerin, hatta başını çeken kimsenin gazetedeki yazısını gösterebilirim. Bu işi biz başlatmadık diye açıkça itiraf ediyor. Ben de ondan dolayı diyorum ki bu bizim projemiz değildir. Bu Vatikan'ın projesidir. Ve bu projeyle varılmak istenilen hedefler, ben bununla ilgili daha evvel bir konferans yapmıştım. Şimdi bunu burada uzun uzun anlatacak değilim. Birkaç maddeyle özetleyebilirim. Dinler arası diyalogdan kim istifade ediyor? Dinler arası diyalog kimin işine yarıyor? Dinler arası diyalogun sonucundan bir defa siz onlarla el sıkışmışsınız, toplantı yapmışsınız, diyalog demişsiniz, artık siz onların göndereceği misyonerlere hayır gönderme diyebilir misiniz? Diyalog toplantıları başladıktan itibaren On binlerce misyoner gönderdiler Türkiye gibi ülkelere. On binlerce misyoner. Peki şimdi soruyorum size, sizin buna karşı misilleme yapmanız mümkün müdür? Sizin oralara göndereceğiniz on binlerce İslam davetçiniz var mıdır? Sizin arkanızda bir istihbarat örgütü var mıdır? Onların ellerinde milyar dolarlar var. Arkalarında istihbarat var. Arkalarında Vatikan var. Arkalarında Amerikan emperyalizmi var. Arkalarında bütün güçler var. Ve ellerinde mektepler var. Misyoner okulları var. Senin ne bu kadar paran var? Ne bu kadar İslam misyonerlerin var? İslam davetçilerin yani. Ne arkanda devlet var, ne arkanda istihbarat var. Söyler misin bana, bu diyalogdan kim karlı çıkıyor? Adamlar çok iyi biliyorlar ki sen onlara misilleme yapamazsın. Buna gücün yetmez, bunu çok iyi biliyorlar. Bunun dışında diyalog toplantılarıyla İslam'ın içini boşaltmak istiyorlar. İslam'ı başka bir İslam haline getirmek istiyorlar. Ilımlı bir İslam medene getirmek istiyorlar. İçi boşaltılmış bir İslam. Amerikan medeniyetine karışmayan, Amerika ile uzlaşan, Amerikan zulmüne evet diyen bir İslam. Namazını kılan, orucunu tutan, sakalını bırakan, başını örten. Bunun ötesinde bir medeniyet iddiası olmayan bir İslam. Halbuki İslam'ın bir medeniyet iddiası var. Bizim kendimize has bir medeniyetimiz var. Biz Avrupa ve Amerika medeniyetini kabul etmiyoruz. Onlar bu İslam'ı istemiyorlar. Bu İslam onlara göre faşist İslam, radikal İslam, fundamentalist İslam. Dinler arası diyaloğun bir maksadı da bu. Diyalog sonucunda İslam'ı Hristiyanlığa benzetmek ve İslam'ı dünya ile alakasını kesmiş ahlak ve ibadet dini haline getirmek, dünyaya karışmayan bir din, böyle bir din haline getirmek. Diğer taraftan diyaloğun bir gayesi de, Amerika bir taraftan vuruyor, bir taraftan diyalog diyor. Bir taraftan vuruyor, bir taraftan diyalog diyor. Bu samimi bir diyalog mudur? Söyler misiniz bana, bu samimi midir bu? Amerikan aleyhtarlığı dünyada hızla arttığı için, o Amerikan düşmanlığını frenleyebilmek için diyalog diyorlar. Diyaloğun bir faydası da bu onlar için. Onların bir amacı da bu diyalogla. Amerikan aleyhtarlığını azaltmak ve meydana gelen İslami hareketi saf dışı etmek ve yeryüzünde yeni bir medeniyet isteyen İslamcı hareketleri, onları içini boşaltmak, diyalogla onları sakinleştirmek. Kardeşler arası merhamet, dertlerle dertlenme, hatalarını uyarma üslubu nasıl olmalıdır? Kardeşler arası dertlenmenin gerçekleşebilmesi hakiki imanla mümkündür. İman hakiki iman olmayınca kimse kimsenin derdiyle dertlenmez. Ben size şunu söyleyeyim. Türkiye'de Müslümanların büyük bir, daha doğrusu İslami hassasiyeti olan Müslümanların, İslam'ı yaşamaya çalışan Müslümanların büyük bir çoğunluğunun oylarıyla gelmiş olan hükümet, Irak konusundaki tavrı meydandadır. Amerika ile aramızın bozulmaması için Irak halkının yanında yer almak yerine Amerikan askerine ekmek yemek göndermektedir. Bunu şöyle açıklıyorlar veya başkaları onlar adına şöyle açıklıyor. Efendim diyorlar, ne yapsın adamlar? Mecburdurlar, onun için bunu yapıyorlar. Mecburlar öyle mi? Ben böyle söyleyenlere bir şey sormak istiyorum. Eğer ırzına, namusuna el uzatılan Iraklı kadınlar değil de senin anan, bacın olsaydı böyle rahat konuşur muydun? Eğer eli ayağı kesilen Iraklı değil de sen olsaydın, kardeşin olsaydı, baban olsaydı böyle rahat konuşur muydun? Eğer evi yerle bir edilen sen olsaydın, Iraklı değil, böyle rahat konuşur muydun? Üç öğün yemeğimizi yiyoruz nasıl olsa. Evimiz var, elbisemiz var, karnımız tok nasıl olsa. Ondan dolayı böyle rahat konuşuyor Müslümanlar. Efendim ne yapsınlar? Demek öyle gerekiyor ki öyle yapıyorlar. Böyle konuşanlar bir gün başlarına geldiği zaman Irak halkı Amerika'ya yardım ederse, bugün bizim yaptığımızı onlar bize yarın yaparlarsa, o zaman da böyle diyecekler mi acaba? Efendim ne yapsın Irak halkı? Mecburdurlar, Amerikan uşaklığı yapıyorlar. Mecburdurlar demek ki der misiniz? Mecburiyetin arkasına sığınıyorlar. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki لَنْ يَدُرُّكُمْ اِلَّا اَزَى. Bu Allah'ın bir vaadidir ey Müslüman. Buyuruyor ki Kur'an, onlar size asla zarar veremezler. اِلَّا اَزَى. Yalnız size biraz eziyette bulunabilirler. Hiçbir zaman galip gelemezler. Mücadele edin demek bunun manası. Sana bunu Allah söylüyor. Arapça bilenler bilir ki len edatı Arapçada kıyamete kadar, hatta sonsuza kadar demektir. Allah söz veriyor sana. Kıyamete kadar sana bir şey yapamayacaklar. Allah söz veriyor. Ve tarih buna şahittir. 14 asırdan beri İslam'ı her taraftan saldırdılar. Dünyanın ekserisi kafirdir. Her taraftan saldırdılar. Tarih bu saldırılarla dolu. Ama bir şey yapamadılar. Müslümanlar eğer hakikaten Müslüman olurlarsa, mücadele ederlerse, Çanakkale geçilmez dedirtiyorlar onlara. Kur'an şimdi sana bu sözü veriyor. Bu sözü ben vermiyorum. Sana Kur'an diyor ki sana bir şey yapamayacaklar. Ve sen buna rağmen diyorsun ki ne yapalım? Amerikan askerine ekmek yemek göndermek zorundayız. Şimdi söyle bana, senin bu konuşman Kur'an'a uyuyor mu? Kur'an sana bunu niye söylüyor? Böyle düşünme, korkma. Stratejilerin korkaklık üzerine kurulmasın. Stratejilerin Amerikan uçaklığı üzerine kurulmasın. Kur'an sana bunun mesajını veriyor. Korkma, sana zarar veremeyecekler. Sen mücadele edersen bir şey yapamayacaklar. Ama iman lazım. İman lazım. Yoksa ne yapalım dersiniz? Bu lafların sebebi o acıyı duymamaktır. O acıyı duymamak. O seyrettiğiniz Nur bacı, mektup gönderen o bacımız daha sonra o hapishaneye Müslümanlar saldırıya geçtiler. Ve onlar da öldü, Amerikalılar da öldü. Acıyı duyanlar bir şeyler yaparlar. Şimdi burada rahat konuşuluyor tabii. Ne yapsınlar canım? Mecburlar canım. Bir gün senin başına gelirse, birileri de sana hıyanet ederse, o zaman ne yapsınlar canım demeyeceksin. Hainler diyeceksin. O zaman Araplar bizi arkadan vurdu diyeceksin değil mi? Şimdi onlar bize aynı şeyi söylüyorlar. Tezkere geçmedi. Bu millet, millet olarak hainlik yapmadı çok şükür. Tezkere geçmedi ama Amerika'ya yardım devam etti. Elbette ki bunun bir hesabı var. Hep Allah'a hesap vereceğiz. Bazı Müslümanların Kur'an'ı birinci kitap olarak ele almamaları, yani Kur'an üzerine çok durmamaları soruluyor. Ben diyorum ki bütün cemaatlerin en çok okuduğu kitap Kur'an olmalı. Bütün Müslümanların en iyi bildiği kitap Kur'an olmalı. Daima alıntı yaptığımız, konuşmalarımızda başvurduğumuz kaynağımız Kur'an olmalı. Ben diyorum ki hiçbir kitap bütün vitaminleri veremez. Yalnız Kur'an bütün vitaminleri verir. Kur'an'ın vitaminlerini almayanlar sağlıklı olmayacaklardır. A cemaati A vitamini verir. B cemaati B vitamini verir. Kur'ansa bütün vitaminleri verir. A vitamini alanlarda B, C, D vitaminleri olmazsa, B vitamini alanlarda A, C, D vitaminleri olmazsa sağlıklı olabilirler mi? Bugünkü sağlıksız olmamızın sebebi budur. Sağlıksızız. Birinde şu hastalık, öbüründe başka hastalık. Ama hastayız. Sonuçta hastayız. O yüzden bütün cemaatler Kur'an üzerinde durmalıdırlar. Başka kitaplar araya gire gire Kur'an'a sıra gelmiyor bir türlü. Kur'an'a bir türlü sıra gelmiyor. Kitap çok. Kütüphaneler kitap dolu. Kur'an'a sıra gelmiyor. Kitaplar Kur'an'a götürmeliydi. Kur'an'a perde oldu. Onun için sağlıklı nesiller ortaya çıkmadı. Kur'an okuyan bir insanın ben mücadeleci bir ruhu kazanmamasını mümkün görmüyorum. Kur'an okuyorsa Kur'an daima mücadeleyle dolu. Kur'an uyutmuyor, uyandırıyor. Kur'an pasifliğe sevk etmiyor, mücadeleyi öğretiyor. Daima mücadeleyi öğretiyor. Eğer bir millet mücadele etmiyorsa bu millet Kur'an okumuyor demektir. Kur'an-ı Kerim Furkan suresinde buyurur ki وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبْ اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Peygamber dedi ki ya Rabbi benim bu milletim Kur'an'ı terk olunmuş bıraktı. Kur'an'ı terk etmek iki türlü olur. Bir toptan terk edersiniz. Bunu kafirler yapar. İki kısmen terk edersiniz. Bunu da Müslümanlar yapar. Hangi konuda Kur'an'ı terk ettiyseniz Kur'an'ı mehcur bırakmışsınız demektir o alanda. O alanda Peygamberimiz bir hadiste buyuruyor ki bir insan Kur'an'ı öğrenir, sonra rafa koyar, tozlandırır, alıp da her gün okumazsa o Kur'an ondan kıyamet günü davacı olur. Ayette peygamberin davacı olacağı söyleniyor. Peygamberimiz de buyurmuş ki Kur'an da davacı olur. Ve der ki ya Rab, Kur'an diyor, der ki ya Rabbi bu adam beni mehcur bıraktı. Bu adam beni okuyabilirdi. Ama Arapçasından ama Türkçesinden ben okuyabilirdi ama okumadı, beni anlamaya çalışmadı, beni mehcur bıraktı bu adam. Bu adam televizyon seyretti ya Rabbi, bu adam maç seyretti ya Rabbi, bu adam gece gündüz para kazandı, bu adam beni terk etti ya Rabbi. Bu adam bir sürü ilimler okudu, matematik okudu, fizik okudu, tarih okudu. Bu adam arkadaşlarından gelen mektupları okurdu. Rabbinden gelen mektubu okumadı. Ya Allah'ım ben bundan davacıyım der. Kur'an davacı olur. Onun için Allah rızası için bütün cemaatler Kur'an'a ağırlık versinler. Bizi Kur'an birleştirebilir. Bizi Kur'an birleştirir. Başka şeyler bizi birleştiremez. Avrupa Birliği'nin bir Hristiyan kulübüne karşılık İslam Konferansı örgütünün de bir ümmet olduğunu göstermez mi? Hayır kardeşim. Avrupa Birliği başka, İslam Konferansı başka. İslam Konferansı yani tabirimi mazur görün, hikayeden bir topluluk yani. Hikayeden yani tam avamcası tek kelimeyle bu yani. Hiçbir etkisi ve yetkisi olmayan tamamen boş bir kuruluş. İslam konferansında doğru düzgün karar alınmaz ve hiçbir karar da tatbik edilmez. İslam konferansı sadece Müslümanları aldatmak için, İslami oluşumlar meydana gelmesin. İşte burada bir başkanınız var, İslam konferansı örgütü var. Daha siz ne istiyorsunuz yani? Densin diye kurulmuş bir örgüttür. Onu konuşmaya bile ben pek gerek görmüyorum da size daha tehlikelisini söyleyeyim. Şimdi Avrupa Birliği bir ümmet halini alıyor dedim ben. Bunun delilleri var. Ortak anayasası var. Ortak kanunlar çıkartacaklar. Ortak ordusu oluşturuluyor. Ortak para birimine geçtiler. Ortak bayrağı var. Söyler misiniz bana ne kaldı? Ne kaldı? Devlet bu zaten. Avrupa devleti oldu. Yani Avrupa ümmeti meydana geldi. Birçok ırk, birçok devlet, tek devlet oluyor. Ümmet budur. İslam konferansında böyle bir şey mi var? İslam konferansı örgütü, üye ülkeler, bunlar ortak ordusu mu? Ortak anayasası mı var? Neyi ortak? Hangi kararı alma ve yürürlüğe koyma yetkisine sahip? Bunlar tamamen Müslümanları uyutmak için kurulmuş örgütlerdir. Sen kendi İslam toplumları birliğini kurmalısın. Onlardan bekleme, onu onlar kurdular. Ne bekliyorsun onlardan? Hizmet mi bekliyorsun? Ben sana daha tehlikelisini söyleyeyim. İslam konferansından daha tehlikeli bir örgüt söyleyeyim ben sana. Henüz yok. Oluşturulmaya çalışılıyor şu anda. Bu örgüt İslam Halifeliği. İslam Halifeliği. Ya böyle bir örgüt yok da yapılmaya çalışılan şeyi söylüyorum. Bunlar yeryüzünde bütün Müslümanları temsilen sahte bir İslam halifesi meydana getirmek istiyorlar. Bütün Müslümanların başkanı olacak. Böylece bütün dünya Müslümanlarını uyutabilecek. Bütün dünya Müslümanları, Müslümanların içerisinden hareketler zuhur ederse, Rabbani hareketler, İslam medeniyeti isteyen hareketler zuhur ederse, o zaman o halife, sahte halifeyi gösterecekler. İşte halifeniz var, daha ne istiyorsunuz diyecekler. Amerika'nın Büyük Orta Doğu Projesi'nde bu da var. Amerika'nın Büyük Orta Doğu Projesi, Irak'ın işgali değil, öyle anlamayın. Amerika bu bölgeye ne Irak işgal etmek için geldi, ne petrol için geldi, ne insan öldürmeye geldi. Bu bölgeye gelmesinin en büyük sebebi, bir, Müslümanları değiştirmek, iki, İslam'ı değiştirmek. Bu bölgede sahte İslam cumhuriyetleri kurmak. Amerika bu bölgede sahte İslam cumhuriyetleri kuracak, göreceksiniz. Şu anda Irak'tan başladı bu. Irak anayasasını kim hazırlıyor? Amerika. Amerikan güdümünde hazırlanıyor. Irak anayasasında maddelerden size 2-3 tanesini söyleyeyim. Irak devleti İslam cumhuriyetidir diyor. Kim diyor bunu? Amerika'nın hazırladığı anayasa söylüyor bunu, dikkat edin. Irak devleti İslam cumhuriyeti. Sonra Irak'ta diyor çıkacak hiçbir kanun İslam şeriatına aykırı olamaz. Kim söylüyor bunu? Amerika. Diyor ki yine İslam şeriatı da kanunlardan bir kanun olarak görülebilir, kaynaklardan bir kaynak olarak görülebilir, ondan da kanun alınabilir. Kim diyor bunu? Amerika. Amerika'nın hazırladığı Irak Anayasası. Amerika'nın projesini gösteriyor bu. Amerika bu bölgede sahte İslam cumhuriyetleri kurmak istiyor. Neden? Çünkü 80 yıldan beri laiklik katı bir şekilde tatbik edildi. Katı laiklik. Başörtüsüne bile müsaade etmeyen bir laiklik. Başörtüsüne müsaade etsen mi olur, etmesen ne olur yani? O kadar ki katı. Şimdi bu katı laiklik uygulamaları artık İslam aleminde tepki görmeye başladı. Amerika buna rahatsız. Amerika bakıyor ki laiklik toptan elden gidecek. Etkiye tepki olarak İslami hareketler zuhur ediyor diye düşünüyor. Etkiye tepki. Katı laiklik katı İslam'ı doğuruyor diye düşünüyorum. Kim düşünüyor bunu? Amerika. O yüzden diyor ki Amerika, katı laiklikten vazgeçelim. Radikal İslam'dan kurtulmak için radikal laikliği bırakalım. Laiklik ılımlı hale gelirse İslam da ılımlı hale gelir. Amerika ile uzlaşan bir İslam doğar. Yani Amerika yalnız İslam'ı ılımlı hale getirmeye çalışmıyor. Amerika aynı zamanda laikliği de ılımlı hale getiriyor, solculuğu da ılımlı hale getiriyor. CHP'de dönen dolapların da kaynağı budur. Deniz Baykal'ı alaşağı etmek istediler, Sarıgül'ü başa getirmek istediler. Neden? Çünkü Baykal'ın alnının secdeye gittiğini gören pek yok. Öyle tanınıyor. Ama Sarıgül, Mustafa Sarıgül ise sabah namazını camide kılmasıyla tanıtıldı. Belki bir defa gitmiş hayatında ama sabah namazını camide kıldığıyla tanıtıldı. Bunlar neyin alametleridir? Ilımlı solculuğun. Çünkü sol Türkiye'de fazla bir oy alamıyor. Devamlı oy kaybediyor. Solun klasik oyu Türkiye'de %40 civarlarındaydı. Düştü %30'lara. Devamlı oy kaybediyor. Ondan dolayı solun da ılımlı hale getirilmesi biraz daha böyle İslam'a daha saygılı, İslam'a biraz daha meyilli, yeri geldiği zaman namaza giden bir sol, yeri geldiği zaman sabah namazını bile camide kılan, toplumuyla kaynaşabilen böyle bir sol. Yani özetle Amerika bu bölgede ılımlı İslam, ılımlı solculuk ve ılımlı laiklik bu şekilde kendi medeniyetini koruyabileceğini zannediyor. Aksi halde bütünüyle laikliğin elinden gideceğini düşünüyor. Yani tamamen gideceğine bari bir kısmını koruyalım, menfaatlerimize karışmayacak, bizim hayat tarzımızı da kabul etmiş, Amerikalı gibi giyinen, Amerikalı gibi konuşan, Amerikan mamullerini tüketen bir Müslüman tipi. Böyle bir İslam. Böyle olsun, tamamen İslam devleti olacağına, tamamen laiklik elden gideceğine böyle bir İslam olsun diye ısrar ediyor. Ve ben yıllardır söylüyorum, başörtüsü sorunu hallolacak ama bunu ne falan hükümet ne filan başbakan halletmeyecek. Bunu Amerika halletmek istiyor. Bu Amerika'nın projesidir. Ilımlı İslam projesinin icabı, ılımlı laiklik projesi vardır. Ilımlı laiklik olabilmesi için de başörtüsü gibi bir takım şeylere artık müsaade edilmesi gerekmektedir. İşte bu projenin içerisinde sahte hilafet devletleri, sahte halifeler, bunlar da kurulacak. Hiçbir yetkisi olmayan, Vatikan gibi. Bakın Vatikan gibi. Vatikan dedikleri şey Katolik Kilisesi'nin merkezi, 44-45 dönümlük bir arazi üzerine bu kadar bir yer. Bu kadar bir yer ve bu devlet olarak kabul ediliyor dünyada. Vatikan'ın başkanı Papa bir yere gittiği zaman devlet töreniyle karşılanır, cumhurbaşkanları karşılar. Başbakan karşılayamaz, cumhurbaşkanı karşılar. Çünkü o devlet başkanıdır. Ve Hristiyanlığın dünyayla alakası yoktur. Hristiyanlık kilisede Hristiyanlıktır. Bir Hristiyan kilisede İsevi, kilise dışında gayri İsevidir. İslam'ı da o hale getirmek istiyorlar. Müslüman camide Müslüman, cami dışında gayrimüslim gibi hayatı tamamen gayri İslami, kanunları öyle, hayatı öyle, her şeyi öyle, namazda Müslüman, namaz dışında sanki Müslüman değil. Böyle bir ikinci bir Vatikan meydana getirmek istiyorlar. Müslümanların merkezi bir halife, sahte bir halife, onların uşağı olan bir halife. Bunu, bu proje aslında bakarsanız yeni değil. Abdülhamid'in torunu bunu söylüyor. Kendisine teklif etmişler. Gel seni İslam aleminin halifesi yapalım demişler. Amerikalılar, Avrupalılar. O bunun bir oyun olduğunu anlamış ve kullanılacağını anlamış ve kabul etmemişti. Bu proje yeni değil. Sahte İslam cumhuriyetleri, sahte halifeler, sahte İslam birliği konferansları, örgütleri, İslam konferansı örgütleri. Bunlar Müslümanların, eğer başsız bırakırsak biz bu Müslümanları, bunlar kendi başlarını kendileri buluyorlar. Hani bir laf var. Nasıl söylenirdi? Kızını serbest bırakırsan ya davulcuya ya zurnacıya gider demişler ya hani. Aynen öyle, şimdi öyle düşünüyor Amerika. Bu Müslümanları serbest bırakırsak, bunlara bir baş, bir halife biz bulmazsak, bunlara İslam konferans örgütü biz kurmazsak, bunlara bir partiyi biz kurmazsak, o zaman bunlar kendileri kurarlar. Öyle olmaması için böyle bir oyun oynanmaktadır. Kıymetli kardeşlerim, burada bir kardeşimiz de yeni bir Hasan el-Benna, yeni bir Seyyid Kutup doğuyor demiş ve bir şeyler söylemiş benimle ilgili. Ben böyle bir iddiam yok. Ben hizmetkar bir insanım. Ben ne bu zamanın veya bu Türkiye'nin Hasan el-Benna'sı olmak, ne Seyyid Kutup olmak gibi öyle bir ne niyetim var, ne oldu, ne bu işe başlarken bir cemaat kurmak gibi niyetim vardı. Ben hizmetkar olmak istedim. Hizmet ettim. Ve Allah Azze ve Celle zamanla büyüttü, bu hale getirdi. Ben çocukluğumda cami temizlerdim. Çocukluğum camide geçti. Caminin müezzinliğini yapardım. Caminin kapısını ben açar kapardım. Caminin anahtarını ben taşırdım. Caminin tuvaletlerini temizlerdim. Ben küçüklüğümden beri hizmet etmek istedim. Öyle bu gibi sözler, ben böyle bir şey düşünmedim, aklıma bile gelmiş değil. Birileri böyle bir şey söylerse benden bilmeyin. Ben Allah'ın hizmetçisi olmak istiyorum sadece. Bundan daha büyük bir makam da yok. İsa aleyhisselam men ensari ilallah dedi. Kim benim yardımcılarım olacak Allah yolunda demişti. Havariler kalın havariyyun nahnu ensarullah, biz dediler Allah'ın yardımcılarıyız. Biz Allah'ın yardımcılarıyız. Bakın İsa aleyhisselam diyor ki kim benim yardımcım olacak? Onlar diyor ki biz Allah'ın yardımcılarıyız. Allah onların konuşmalarını Arapçaya tercüme ederken böyle tercüme ediyor. Ve bundan şunu anlıyoruz. Aslında Allah'ın yardımcısı olmaz. O ifadenin daha doğrusu ensar-ı din ile Allah'ın dininin yardımcıları izlemeleri lazımdır. Fakat Allah Azze ve Celle Allah'ın dinine yardım edenlerin Allah'a yardım ettiğini ilan ediyor bize. Allah'ın dinine yardım eden Allah'a yardım etmiştir. Allah'ın yardımcısı sayıyor seni. Sen İslam'ın yardımcısı olursan Allah seni Allah'ın yardımcısı kabul ediyor. Bundan daha yüksek bir makam var mı kullar için? Bundan yükseği Allah olmaktır. O ise mümkün değildir. O Allah bize en yüksek makamı veriyor. Allah'ın yardımcıları olma makamı. Her kardeşimiz Allah'ın yardımcısı olmaya çalışsın. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Sabırla dinlediniz. Biraz uzun oldu, kusura bakmayın. Her zaman böyle konferanslar düzenlenemediği için biraz uzun olduysa da hakkınızı helal edin. Selamünaleyküm.